Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Serileri programımıza hoş geldiniz. Bugün de yine Doktor Cihat Hocam ve Biyolog Onur Hocam'la birbirinden güzel sohbetler gerçekleştireceğiz inşallah.
İnşallah.
Programımıza insanın yoktan varoluşu hakkındaki insanın düşünümleriyle ilgili bir slaytımız var. Onunla başlayalım
evet,
inşallah.
Yani önce şunu söylemek istiyorum. Yoktan var olmak. Yani bunu dikkatlice düşünmek lazım bu cümleyi. Allah'ın, Yüce Allah'ın yaratması oluyor bu. Yaratılmak yoktan var etmesi oluyor Allah'ın.
İnşallah.
Ve dünyada ve gezegende bizim gözlemlediğimiz hiçbir şey yoktan var edemiyor. Allah sadece inşallah yoktan var edendir. Onun için yoktan var olmak çok büyük bir mucize Allah'ın yaratması. O yüzden hani yoktan ve her şeyi Allah yaratıyor. Yoktan var ediyor. Yani yok. Bir kere yokluğun ne olduğunu zaten insan düşünerek pek bulabileceği bir şey değil. Mutlak yokluk ne? İşte oradan mutlak yokta Allah var ediyor. Yani havayı da yaratıyor mesela. Şu an hava var. Suyun içini yaratıyor. Her şeyde atomları zerre zerre hepsini Allah var ediyor inşallah.
İnşallah. Yani insan aklıyla yok olan bir şeyi Allah örnek edinmeksizin ol demesiyle oluveriyor inşallah.
Evet, şimdi sunuma geçelim şu an.
İnsan yoktan varoluş hakkında düşünmelidir. Allah, Meryem suresinde insanları yaratılışları üzerine düşünmeye çağırmaktadır. Şeytana Allah'a sığınırım. İnsan önceden hiçbir şey değilken gerçekten bizim onu yaratmış bulunduğumuzu hiç düşünmüyor mu? Allah her insanı anne rahminde son derece korunaklı, sakat kalmayacağı, acı duymayacağı bir yere ona hiçbir zarar gelmeyecek şekilde yerleştirir. Dünyaya gelen her bir bebek için gereken her şey milyarlarca yıl öncesinden hazırlanmıştır. Soluyacağı havadan gerekli besinleri alacağı anne sütüne kadar her şey onun için hazır bekler. Yani anne rahminde o sadece orada dururken Allah'ın yaratmasıyla, orada Allah'ın ilhamıyla bütün vitaminlerini Allah'ın ilhamı sayesinde gerçekleştiriyor inşallah. Onu en korunaklı şekilde orada var ediyor inşallah.
Evet, evet. Çok korunaklı bir yer zaten. Orada özellikle bir sıvının içinde tutuluyor zaten bebek. Embriyo dediğimiz, işte sonra fetus dediğimiz devrede de. Amniyos sıvısı dediğimiz özel bir sıvı. Belli bir şey var, yoğunluğu var, densitesi var. O yoğunluğun içinde katman katman artı bir de bir kas tabakasıyla beraber tamamen güvenli, korunaklı bir ortamda. Ona kendine ait bir ısısı var. Bir defa suyun içinde zaten bulunması, vücut ısısının ani değişikliklere uğramasını zaten önlüyor. Suyun fiziksel özellikleri sebebiyle. Artı amniyos kesesinin, daha sonra da rahim duvarının korunaklı yapısı, kaslı korunaklı yapısı, artı onun daha da üzerindeki işte annenin karın duvarı, dışarıdan gelebilecek her türlü işte darbe olsun ya da işte herhangi bir çarpma olsun, bunların bebeğe karşı olabilecek zararlı etkilerini tamamen minimize ediyor. Ve çok korunaklı bir yapı. Artı tabii ki işte plasenta ile dün onu anlatmıştık detaylarını. Nasıl oluyor da işte hem vitaminler hem bebeğin ihtiyacı olan bütün gıdalar, besinler, nasıl oluyor da işte gazlar, oksijen, ciğeri yok ki, ya da işte evrimcilerin çok önceleri söylediği gibi cehaletten dolayı, bakın şöyle söylüyorlardı, diyorlardı ki embriyonun, bebeğin embriyosunu biz annemizin karnındayken diyorlardı, solungaçlarımızla suyun içinde nefes alıyoruz diyorlardı. Yani saçmalığa bakın. Yani böyle bir iddiada bulunabiliyorlardı. Cehalet o boyuttaydı yani. Zaten cehalet her zaman evrim teorisine sebep olmuştur. Evrim teorisi cehalet temelinde gelişmiştir.
Evet, doğru.
Suyun içinde nasıl nefes aldı diye düşününce solungaçlarımız var da o yüzden balık gibi soluk alıyoruz diye düşünmüşlerdi. Şimdi burada bir seviye söylemek mümkün değil burada. Yani zeka seviyesini belirtmek mümkün değil burada. Ya da işte çok evet, akılsızca bir iddia. Sonradan anlaşıldı ki işte plasenta, annenin kanındaki bütün oksijen, kanda çözülmüş olarak oksijen var. Kandaki çözülmüş olarak oksijeni bebeğin ihtiyacı olan oranda ve miktarda bebeğin kanına bu şekilde iletebiliyor. Artı bebeğin hücrelerin yan maddesi olarak ortaya çıkan işte bütün toksinler, bununla beraber karbondioksit gazı da yine kanda çözülmüş haliyle, sıvı içinde çözülmüş haliyle yine annenin kan gölü içine bırakılabiliyor plasenta aracılığıyla.
Burada da fotoğrafta mesela az önce Cihat Hocam da söylediği gibi en iyi şekilde korunaklı olduğunu görebiliyoruz. Onu da ekrana evet. yansıtabilirsek Onur Hocam.
Bunu mu? Hı-hı. Bu değil mi?
Evet. Evet. Bakın evet. en güzel şekilde nasıl korunaklı ve oluşumunu
evet. yani burada işte bir göbek kordonunun varlığından insanlar genelde haberdardır. Ama göbek kordonu ne işe yaradığını çok kimse bilmez. İşte göbek kordonu aslında biz anne karnındayken plasenta ile olan ilişkimizi bağlantımızı sağlar. Plasenta denen o organla bağlantımızı sağlayan bir hattır. Kendine ait özel damar ağı vardır. Toplar damar ve atar damardan oluşan. Doğumla beraber bu hat tamamen kapatılır ve oksijen ve karbondioksit alışverişi tamamen o ana kadar hazırlıkları sürmüş olan akciğere artık devredilir. Hava vasıtasıyla oksijen ve karbondioksit alışverişi gerçekleşsin artık diye. Maşallah. Bir hazırlık var. Onun öncesinde bakın işte yaratılışa bakın. Apayrı bir yaratılışla Allah yaratıyor. Doğum anıyla beraber apayrı bir ortama Allah başka bir yaratılışla hazırlanmış haliyle bizi hazırlamış oluyor ve inşallah o şekilde yaratmaya da devam ediyor akciğerle beraber.
İnşallah.
İnşallah.
Evet devam edelim sunumuza. Her insanın bedeni ölene kadar Allah'ın yarattığı kusursuz sistem sayesinde korunur. Örneğin kalp kişinin yaşam süresi boyunca durmaksızın atar. Ancak insan bunu sağlamak için hiçbir şey yapmak zorunda değildir. İnsan sadece kalbinin her saniyesi atması için ona gereken emri verme görevini üstlenmiş olsaydı bile hayatı çok zorlaşırdı. Uyuyamaz, yemek yiyemez, neredeyse bundan başka hiçbir iş yapamayacak hale gelirdi. Oysa Allah yaşamının ilk gününden itibaren her insanın kalbine ölene kadar çalışma emrini vermektedir. Böylece kalp insanın ömrü boyunca bir an bile durmaksızın Allah'ın kontrolünde çalışmaya devam etmektedir. Değil mi? Mesela burada insanın emrinde olan bir şey, insanın hiçbir şey yaptığı hiçbir şey yok burada. Mesela kalp kasılmaları sonucu kendi enerji üretimini kendi sağlıyor, elektrik üretimini kendi sağlıyor. Burada Allah'ın anan ilhamıyla hareketlerini gerçekleştirdi ve insanın elinde olsaydı hiçbir şey, hiçbir işlevi yapamayacağını söylüyoruz ve burada da Allah'ın emriyle kusursuzca görevini gerçekleştiriyor maşallah.
Bir zahiren sinir sisteminin bu konuda fonksiyonel olduğunu görüyoruz. Yani kaslara emri ileten organ sinir sistemi. Yani akım, iletim, emir oradan gidiyor. O da kasa gidince kas o oranda kasılıyor. Ama daha kasta o impuls oluşmadan oluştuktan değil mi? 6 saniye sonra biz istiyoruz. Yapılan gelişmeler bize bunu gösteriyor. Yani mesela şuradaki
beynimizde o istek olmadan önce zaten ilgili bölgede çalışmalar bunu gösteriyor. Zaten istemeyle ilgili hareketlenme başlamış oluyor. Ama biz daha farkında olmuyoruz 6 saniye öncesinde.
Mesela ben şimdi slide değiştirmek istiyorum. Ve şu an slide'da şu an basıyorum. Ama isteme ve şu an basma hadisesiyle ilgili beynimde gerekli bölge 6 saniye öncesinde zaten hareketlenmişti.
Evet.
Hatta şimdi bunu anlatırken, beynimdeki hareketli bölge hareketlenmişti kelimelerini zikrederken, söylerken istiyorum bunları söylemeyi ve söylüyorum. Fakat beyinle ilgili bölge zaten 6 saniye öncesinde bu sözleri söylemek üzere hareketlenmişti.
Ya biz 6 saniye sonrasını yaşıyoruz. 6 saniye öncesinde zaten isteme, dileme ayet-i kerimede çünkü şeytandan Allah'a sınırım. Allah Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ben dilemeden siz bir şey dileyemezsiniz.
Evet.
Bu şekilde bize zaten detayları bildirilmiş. Ayette muhkem. Bakın kesin. Yani bunun şöylesi böylesi yok. Aması falan yok. Çok açık net. Artık bilim de bunu kesin bir kanıt olarak kanıtlarıyla ortaya koyuyor. Bilimsel araştırmalar. İşte manyetik rezonans cihazları var. MR cihazları var. Bunun fonksiyonel MR olan bir öte kullanım alanı var. Çeşitli software'lerle beraber değerlendirildiğinde. Beyindeki elektriksel aktiviteyi anlık olarak tespit edebiliyorlar. Ve insanın mı dilediği yoksa dilemenin önce mi başladığı? Evet, 6 saniye önce zaten ilgili bölge harekete geçiyor ama insan bunun farkında değil. 6 saniye sonra sen dilediğini zannediyorsun. Oysa 6 saniye önce zaten onunla ilgili aktivite beyinde başlamış. Bilimsel çalışmalar kesin ve net bir şekilde bunu ortaya koyuyorlar.
Evet.
Materyalizm en büyük darbe. Her şeyin üzerinde dileyen ve yaratan metafizik her yere hakim, her şeye hakim her şey, sonsuz güç ve kudret sahibi Yüce Rabbimizin olduğunu en büyük kanıtı.
Maşallah. Evet. Yani şuurun varlığını görüyoruz orada. Normalde bizim hücrelerimizdeki şuur, sinir sistemimizi yöneten şuur, tüm canlıları ikame ettiren, onların fonksiyonlarını düzenleyen, bütün dünyayı ve galaksileri yöneten şuurun varlığını görüyoruz orada. Yani zannediyor ki insan bu şuur kendisinde mesela hareket etmek istiyor. Onu söylüyorum şuradayken. Bunları yapan şuur kendisinde olduğunu, yani yalnızca kendisinde olduğunu ve yalnızca kendisinin bu güce, yalnızca kendisinin sahip olduğunu düşünüyor. Halbuki 6 saniye öncesinde o şuur zaten hareket etmiş vaziyette. İnsanınki zahiri olarak kendi iradesinin de bir görünümü gibi bir şey.
Evet.
Esas şuur değil yani, onun görünümü, evet, gibi bir şey.
Yani cüz'i irade var ama külli iradenin içinde var.
Evet.
Allah'ın dilemesiyle var. Bir Hazreti İbrahim'in duası şu şekilde Kur'an'da geçiyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim bana anneme ve babama verdiğin nimetlere şükretmemi ve beğendiğin salih amellerde bulunmamı ilham ile nasip et. Hmm. Bak, orada peygamber de biliyor bunu. İbrahim Aleyhisselam da biliyor. Farkında bunun. Çünkü vahiy ile hareket ediyor. Kendisine bu konuyla ilgili ayetler yine vahyediliyor. Allah'ın nasıl yarattığını biliyor o anlamda. Allah dilemeden kendisinin bir şey dileyemeyeceğini de biliyor. Allah'ın ilham ile nasip etmesini istiyor. Duası bu şekilde. Eğer bir şeye şükredecekse yine Allah'ın dilemesiyle şükredeceğinin farkında. Eğer salih bir amel yapacaksa yine Allah'ın dilemesiyle yapacağının yine farkında. Duası da buna göre inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Evet, ben burayı mesela bir daha okumak istiyorum. Burası zira son derece önemli. Burada mesela insan sadece kalbinin her saniye atması için ona gereken emri verme görevini bile üstlenmiş olsaydı hayat çok zorlaşırdı. Yani tabii mucizevi birçok fonksiyonu var. Sadece bu fonksiyonu bile, evet, insanın elinde olsa hayat o kadar çok zorlaşacaktı ki.
Evet.
Ki Allah'ın ilhamıyla bütün mucizeler, bütün, evet, hareketlerimiz kusursuzca gerçekleşiyor inşallah. Kalp de bunlardan bir tanesi.
Evet.
Evet,
evet, sunumumuza devam edelim inşallah. İnsanın kendisine ait olduğunu iddia ettiği bedeni üzerinde hiçbir hikmeti yoktur. İnsana tüm hücrelerine varıncaya kadar hakim olan yalnızca Yüce Rabbimizdir. Büyük bir hızla akan kanı, kalbin pompaladığı kan miktarını, kanın pıhtılaşma süresini, solunum, sindirim, savunma, sinir sistemini ve burada saydığımız pek çok sistemi insan kendi başına kontrol ve idare edemez. Zira savunma sistemimizde, savunma mekanizmamızda her zaman söylüyoruz mesela, biz daha oluşmadan, Allah insanoğlunu yaratmadan önce savunma mekanizmasını yaratmış yani. Burada da mesela bir hastalık, bir bakteri vücudumuza geldiği andan itibaren vücudumuzun nasıl hazır kıta beklediğini ve ona göre çözüm yolları ürettiğini söylüyoruz hepimiz.
Evet. Allah'ın mutlak hakimiyeti var. Her yere, her yerde, her şeyde ve her zaman, tüm zamanlar boyunca mutlak hakimiyeti var. Bir atomun nasıl hareket edeceği, bir protonun etrafında elektronun hangi hızla, hangi yörüngede hareket edeceği, nasıl olup da diğer elektronlara çarpmayacağı hep Allah'ın kontrolünde. An be an. Ama yani milisaniyeler içinde değil yani. Milisaniyenin, saniyenin milyonda biri zaman aralığında bile Allah'ın mutlak hakimiyeti var. Yoksa her şey dağılıp giderdi, yok olurdu. Madde dediğimiz şey olmazdı. Yani atom dediğimiz şey olmazdı. Artık yani proteini falan zaten bunun içinde. Diğer moleküller, işte bir tablo, bir organ, bir sistem zaten bunların içinde hepsi. Atom zaten çok açık bir şekilde Allah'ın mutlak sonsuz güçle yarattığını açıkça ortaya koyuyor maşallah.
Evet, maşallah.
Cihat hocam da dediği gibi maşallah, sonsuz akıl sahibi Yüce Rabbimizin kontrolünde her şey.
Evet.
Şeytanı Allah'a sınırım. Ayette de söylüyor. Onun alnından tutup da denetlemediği hiçbir canlı yoktur inşallah.
İnşallah.
Her şey Yüce Rabbimizin kontrolünde.
Ya başka bir hayatta Allah, biz andolsun biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor Şeytan Allah'a sınırım. Her şeyi diyor bir kaderle yarattık. Yani herhangi bir atomun, herhangi bir elektronu da dahil buna. Elektronun hatta veya protonun yapı taşları olan kuarklar da buna dahil. Veya teknolojilerinde başka maddeler bulunursa maddenin altında onlar da dahil. Yani Allah'ın kapsamadığı, onun kaderinin dışında olan haşa hiçbir zerre yok. Yok. Hepsi Allah'ın yarattığı ve onun kaderine tabi olan canlı ve cansız bütün maddeler, bütünü inşallah.
Evet, inşallah. İnşallah. Evet, devam edelim. İnsan her şeyle Allah'a muhtaçtır. Allah bu gerçeği bir ayette şöyle bildirir. Kolumu şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçlar. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçlarsınız. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, övülmeye layık olandır inşallah. Fıtır suresi 15. ayetinde.
Yani biz evet her şeye ihtiyacımız. Mesela kaç programda söyledik işte sodyum elementinin şöyle faydası var. Bunu denetlemesi bu şekilde. Vücudumuzda bu kadar bulunması gerekir. Sodyuma muhtacız. Magnezyum bu kadar bulunması lazım. İşte hemoglobin içinde demir var. Demirin bu kadar bulunması lazım. İşte azotun, karbonun, hidrojenin, suyun hepsinin bizim vücudumuzda muhakkak belli değerlerde her koşulda göre bazen değişiklik gösterecek şekilde muhakkak olması gerekiyor. Muhakkak olması lazım. O elementlerin birleştirdiği proteinlerin belli oranda muhakkak olması lazım. Bizim vücudumuzun kısacası içindeki reaksiyonlarda sürekli maddelere sürekli bağımlıyız. Sürekli ihtiyacımız var.
Çeşitli elementlere, çeşitli atomlara. Evet.
Ve atomların bir araya getirdiği moleküllere ve proteinlere, dokulara, organlara. Sonra vücudumuzun uyumaya ihtiyacı var, yemek yemeye ihtiyacımız var. Değil mi? Görmek için ışığa ihtiyacımız var, duymak için belli bir frekansta sese ihtiyacımız var. Sürekli belli bir koşu öngörüyoruz yaşamak için. Başka canlılarda başka tür koşu öneriyor. Ve muhtacız. Her an, yani bir kere her an bir kere nefes almamız gerekiyor.
Evet.
Değil mi? Akciğerlerde sürekli temiz oksijenin karbondioksitle muhakkak sürekli ama sürekli yer değiştirmesi gerekiyor. Yani suyun altında dalan bir insan bile nefesini tutup o tuttuğu nefes o sırada alışveriş yapmaya devam ediyor zaten. Çıktığı zaman yine solunum devam ediyor. Hiçbir zaman solunum durmuyor. Her an muhtaç. Her an kalbin atmasına muhtaç gibi bir süre tanı. Ama hiçbir şeye muhtaç olmamak, hiçbir şeye muhtaç olmamak yalnızca Allah'ın bir sıfatı, yalnızca Allah'a mahsus bir özellik.
İnşallah. Devam edelim sunumuza. Sabahları uyandığımızda vücudunuzda yaşamanız için gerekli olan her detayın eksiksiz olarak çalıştığına şahit olursunuz. Rahatlıkla nefes alabilir, gözlerinizi açtığınızda hiçbir çaba harcamadan ve vakit geçmesini beklemeden rengarenk bir dünya görürsünüz. Yani sabah kalktığımızda bile elhamdülillah Rabbimizin kredimizi 24 saat yatırmasına bile her zaman şükretmemiz gerekiyor inşallah.
İnşallah. Kredi deyince Bediüzzaman Hazretleri'nin benzetmesi aklıma geldi Risale-i Nur'dan. Değil mi? O şu temsili hikayeciye bak deyip temsili hikayeciliklerle insanlara kavratmaya çalıştığı birçok hakikatten biri de vakit, zaman. İşte 24 tane değerli altın veriyor. O kısmı tam yanlış hatırlamıyorsam iki askere değil mi? Vaktin önemini anlatan kıssaslar anlatıyor. Senin de söylediğin şey o anlamda güzel bir örnek oldu. Allah her gün bize yeni bir fırsat veriyor.
İnşallah.
24 tane altın hükmünde yeni bir fırsat veriyor. O altınla zahiren nasıl karlı bir alışveriş yaparsak o kadar karlı bir ticaret yapmış oluyoruz. Değil mi? Allah inşallah bize bu fırsatı veriyor. Bu süreyi bize tanıyor. Kur'an'la rehber kılıyor. Biz de aklımızı kullanarak, Kur'an'ı rehber edinerek en karlı ticareti inşallah yapmış olmamız gerekiyor.
İnşallah. İnşallah. Devam edelim sunumuza inşallah. Sesleri her zaman aynı nitelikle duyabilir, rahatlıkla koku alabilir, yemek yiyebilirsiniz. Yediğiniz yemeklerdeki vitaminlerin vücudunuzda nereye gidecekleri, sayısız mikrop ve virüsle vücudun nasıl savaşması gerektiği, bir eşyayı görmek için beyninizde görüntünün nasıl oluşması gerektiği gibi detaylar üzerinde asla düşünmek zorunda kalmazsınız. Yani değil mi? Biz mesela söyledik yani bütün vücudumuzdaki bütün işlevlerini biz çok fazla bizim yaptığımız bir şey yok. Burada Allah'ın ilhamıyla kusursuzca işlemleri gerçekleştiriyoruz. Az önce de söyledik eğer herhangi bir bölgedeki işlevin en ufak bir birimi bile insan elinde olsaydı zira hayat ne kadar zorlaşacaktı onu söyledik az önce.
Hiçbir şeyi kontrol etmiyoruz. Yani çok az bir kısmını da değil hiçbir şeyini kontrol etmiyoruz. Biz yalnızca zaten izleyeniz, gözlemleyeniz yani ne yaptığımıza şahit oluyoruz. Yani birbirimize şahit oluyoruz ve aynı zamanda kendi vücudumuza şahit oluyoruz. Bu görüntü içinde kendi vücudumuzun gözlerimizin altında bir vücudu, bir bedenimizin görüntüsünün olması bunu çok fazla değiştirmiyor. Yine kendi vücudumuza neler yaptırıldığını, Allah'ın bizi nasıl yarattığına şahit oluyoruz. Tabii bu bütün olayların arka planında. Zahirinde tabii ki imtihan devam ediyor. Tabii ki isteme var, dileme var. Cüz-i irade var, dileme var. Bunlar hepsi insanın niyetiyle alakalı olarak Allah'ın yarattığı şeyler. Önemli olan salihane bir şekilde Allah'la devamlı dua halinde istemek, doğruyu istemek, doğruyu dilemek. Allah'ın rahmetini, rızasını, hoşnutluğunu ve cennetini dilemek. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Yani zamandan münezzeh olan Yüce Rabbimiz affedicidir, bağışlayıcıdır inşallah. Buradan tabii kullarını her an rızıklandırıyor, her an rızıklandırmaya devam ediyor inşallah. Hocamızın da az önce söylediği gibi insanoğlu her zaman muhtaçtır. Öğrenmeye açık cahil kullardır inşallah. Rabbimize, bizi sonsuz rızık bir şekilde rızıklandıran Rabbimize inşallah yalvarış ve yakarışlarımızı en doğru şekilde dile getirmemiz lazım.
Şimdi işte burada en önemli konu ne biliyor musunuz? Allah korkusunun çok yüksek derecede olması.
İnşallah.
Bizim asıl anlatmamız, asıl üzerinde durmamız gereken şey bu. Ondan sonra insan kaderi çok iyi anlar. Ondan sonra Allah'ın gücünü çok iyi anlamışsa hata yapmadan kaçınır. Eğer Allah'ı yeterince tanımayan bir insansa karşınızdaki, o her şeyi yapabilir. Allah'tan korkmuyorsa her şeyi yapabilir bir insan. Allah'ın sonsuz gücünü çok iyi bilmesi de Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin de üzerinde çok durduğu bir konu, iman hakikatleri. O yüzden hocamız Sayın Adnan Oktar da Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni gösterdiği çerçevede, gösterdiği şekilde iman hakikatlerinin üzerinde çok çok duruyor. Çünkü akide, biz yurt dışına gittiğimizde de mesela hep söylüyorlar. Diyorlar ki Sayın Adnan Oktar diyorlar, Harun Yahya, özellikle akide problemini çok iyi çözdü diyorlar. Akide üzerine çok iyi duruyor diyorlar. Çünkü kendisi de ifade ediyor. Sayın Adnan Oktar da televizyon programlarında defalarca bunu ifade ediyor. Ve fıkıh alimi olmadığını, işte fetva alimi olmadığını. Ama eserlerinde özellikle bakıyorsunuz iman hakikatlerinin üzerinde çok çok duruyor. Yani dinin asıl temeli olan, Allah'a inancın temeli olan akide problemini belirlemiş ve bunun çözümü olarak iman hakikatlerini tespit etmiş ve bunu anlatan bir yazar. 300'e yakın eseri var ve dünya çapında 72 farklı dile tercüme edilmiş durumda.
Maşallah.
Ve bu noktada en büyük açığı, bakın bundan daha büyük bir açık zaten olamaz. Herkes sanki bütün şey, her şey bitmişcesine kalkıp başka şeyler üzerinde spekülasyonlar yapıyorlar. Başka ayetleri açıklamaya çalışıyorlar. Hayır, daha siz temelinde Allah'ın varlığının delillerini ortaya koymakla başlamanız gerekiyor. O yüzden mesela şimdi canlıları, her türlü canlıyı incelemek gerekiyor. Allah'ın emri gereği. Göklere bakacağız, yerlere bakacağız, ikisi arasındakilere bakacağız. Hayvanlar, bitkiler, bilimin her dalına bakacağız, inceleyeceğiz Allah'ın emri gereği. Ve Allah'ın sonsuz gücünü öğreneceğiz, sonsuz gücünü anlayacağız. Ve buna göre takdir edeceğiz sonsuz gücünü. Bu güç karşısında da insan zaten hata yapmaktan çekinir.
İnşallah.
Nankör duruma düşmenin ne büyük bir pişmanlık getireceğinin bilincinde hareket eder.
İnşallah.
Hatalardan o yüzden çok ciddi anlamda uzak durar. Çok titiz olur. Yani ondan sonra insana Allah korkusundan, yoksa bunları bilmeyen bir insana kalkıp da Allah korkusundan bahsetmek, niye namaz kılmıyorsun demek, niye oruç tutmuyorsun demek, tamamen yersiz olmuş olur. Çünkü Allah'ı tanımıyorsa zaten bu bütün her şeyin temelinde Allah korkusu var. Allah'ı tanımak, bilmek yatıyor. İnşallah.
Evet.
Ya mesela,
mesela kendi ilaçlarını üreten canlılar var. Mesela onların detaylarından bahsedebiliriz. Ona ait bir sunum vardı. Bunu başlatabilir miyim?
Yoksa mı? Tamam.
Evet.
Kendine ilaç üretim.
Mesela bitkiler var, hayvanlar var. Ceviz ağaçları var. Ceviz ağacı var mesela. Kendi ilacını üretiyor. Ortamda karşılaşacağı çeşitli mikroplara karşı, çeşitli kendini bekleyen tehlikelere karşı kendi savunma sistemini üretiyor, hazır hale getiriyor. Bir bilinç var, bir şuur var. Bu bilinç ve şuur, bakıyoruz tabii ki bu ağaca ait olamaz. Kullanmakta olduğu savunma sisteminin, stratejinin temellerine indiğimizde sonsuz bir bilgi var, sonsuz bir ilim var. İlaç bilgisi var, hayvan bilgisi var, entomoloji var, böcek bilgisi. Bakın mesela ateş ya da enfeksiyona karşı aspirin alan insanlardan farklı olarak herhangi bir ilaç kullanıyor mesela hasta olduğumuzda. Bitkiler zor şartlarla başa çıkabilmek için biyokimyasal savunma mekanizmalarını güçlendirecek kimyasalları bünyelerinde gaz halinde üretiyorlar. Mesela bunlardan biri metil salisilat denen bir gaz. Söz konusu bileşikler cevizin savunma mekanizmalarını güçlendirici proteinlerin üretilmesini hızlandırıyor. Hatta ağaçların etrafında bir bulut diye bunu şey yapıyorlar. Böyle görebilirsiniz diyorlar. Bir ağaç kendini işte kendine saldıracak olan böceklerden bu gaz bulutu sayesinde uzak tutabiliyor böcekleri. Kendine saldıracak olan böcekleri.
İlaçlama yapıyor gibi.
Evet. Yani siz suni olarak bir bahçıvan gidip neyin olduğunu, neyin faydalı olduğunu bilir. O bitkiyi korumaya çalışır, değil mi? Veya işte yaban otlarını ayıklar, temizler. Bir bahçe bakımı yapar. Bakıyorsunuz ağaç onu zaten en mükemmel şekilde yapıyor. Artı bahçıvanın gidip çarşıdan, pazardan, eczaneden alacağı o kimyasal ilacı zaten kendisi üretiyor. En ileri laboratuvarlarda üretilebilecek olan bir kimyasalı zaten kendisi üretiyor. Onu gaz şeklinde üretiyor ve etrafında bir bulut gibi kendini koruyacak haliyle üretiyor.
İlaç üretimi çok zor konulardan bir tanesidir. Sen gayet iyisin Cihat Hocam, doktor olarak hani ilaç reçete konularında. Şimdi bir ilacın ortaya çıkması için yıllar süren Ar-Ge çalışmaları oluyor. Çünkü Evet. Yani kimyasal madde, akılsız şuursuz maddelerin özellikle hastalığın olduğu lokal bölgeye has bir tedavi uygulanacağından dolayı ama alınan bir hap veya damara zerk edilen bir ilaç, insan için örnek veriyorum, vücudun her yerinde dağılır. Sindirim sistemi veya dolaşım sistemi her tarafında dağılır. Dolayısıyla hiçbir tarafından zarar vermeden sadece hastalığın olduğu kısmı tedavi edebilecek yapıda olması lazım. Bu da çok uzun süre çalışma ve emek isteyen bir konu. Zirai ilaçlamada da bu sefer olay şöyle oluyor. Mesela bir böceğin ölmesi gerekiyor. Dolayısıyla böceğin vücudunda çalışan hayati enzimler ilk önce tespit ediliyor. Mesela solunum enzimleri gibi en önemlisi solunum enzimi. Bu solunum enzimlerini inhibe edecek. Yani enzimin çalışmasını durduracak özel ajan enzimler veya kimyasal toksin maddeler üretiliyor.
Sitokrom C gibi.
Evet. Yalnız bu madde bu sefer sadece o böceğin o enzimini inhibe etmesi lazım. O ağacın veya başka diğer canlıların veya insanın hiçbir enzimine zarar vermemesi lazım.
Evet.
Bu da çok çok detaylı, çoğu zaman da %100 başarıyla yapılamayan bir işlem.
Evet.
İnsan ulaştığı teknolojide ilaç teknolojisi şu an bu durumda. Ama bakıyoruz ceviz ağacı.
Bir örnek. Yalnızca bir örnek. Bu böyle kendini savunma mekanizmalarına sahip ağaçlardan yalnızca bir örnek. Bakın neyi biliyor? Kendine saldıracak olan böceklerin nasıl kovulacağını biliyor. Onlara zararlı olan kimyasalı biliyor. Bir defa bu bir çalışma gerektirir, değil mi? İnceleme, araştırma gerektirir. Ar-Ge dedin sen az önce. Araştırma ve geliştirme. Önce araştıracaksınız, keşfedeceksiniz. Önce problemi bileceksiniz. Probleme yönelik olarak çözümleri araştıracaksınız. Bu bir araştırma safhası. Sonra da laboratuvara girip geliştireceksiniz. Neyi geliştireceksiniz? Kimyasal madde geliştireceksiniz. Bu zaten ağaç bunu zaten yapmış haliyle üretiyor. Nerede yaptı bu Ar-Ge'yi? Böyle bir vakti var mı?
Yok. Yok,
zaten bir böcek gelir, bir çekirge sürüsü gelir. Veya işte bir tırtıl topluluğu gelir. Bir anda bütün yapraklarını yer bitirir. O ceviz ağacı da geriye zaten hiçbir şey bırakamaz. Benim başına gelenleri anlatacağı kimseyi bulamaz zaten. Kendisi evet. Doğmayacağı için.
Ya mesela burada da çok ilginç bir şey var. Geçen gün ben başıma geldi. Özellikle takip ettim, izledim. Hocam hani aklı şuuru olmayan bir karga geliyor. Ceviz ağacından cevizi alıyor mesela. Hani yemeye başlayabilir, değil mi? Yani acıkmıştır, yemeye başlayabilir ama o cevizin çok sert olduğunu, çok yüksekten bırakıldığında parçalanabileceğini ya da hani insan kuvveti şeklinde böyle daha sert bir cismin vurulduğu takdirde kırılıp açılıp öyle yeneceğini Evet. Bilemez. Ancak bunu karga biliyor mesela. Alıyor, çok bayağı yukarı çıkıyor. Onu yüksekten bırakıyor, Evet. Parçalıyor, öyle yiyor. Yani ben sabah bayağı bir izledim. Tabii aklı şuuru olmayan bir hayvanın bunu daha böyle alır almaz hemen işleme başlaması çok mucizevi bir olay.
Şimdi mesela bu ağacı işte bahsettik. O kimyasal madde üretmesi tabii ki bilemez. Allah onun hücrelerinde emri veriyor ve yarattırıyor. Yaratıyor daha doğrusu. Veya o karga örneğinde kargaya onu ilham eden yine Allah. Onun böyle bir şey düşünmeye sahip olması Allah'ın dilemesiyle. Allah'ın alnından tutup denetlemediği kimsenin olmadığını bize ayette bildirdiği üzere. Tabii ki kargayı da bu şekilde akılcı davranışlar sergilemesi Allah'ın izniyle oluyor. Evet. Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Yoksa o karga madem öyle o zaman çok daha bir medeniyet yapsın. Kendini geliştirsin. Bir medeniyet kursun. Niye hala dağlar, dallarda, ağaçlarda yaşıyor? Madem bu kadar akıllı davranışlar sergiliyor. Değil mi? Başını sokacak bir yeri olsun vesaire. Veya işte o kargadan o zaman biz 100 yıl sonra işte üniversiteyi bitirmiş, profesör olmuş bir yapı bekleriz değil mi? Hayır öyle olmuyor. Allah'ın dilediği kadarıyla Allah yaratıyor. Bize ibretlik olsun diye. Hatta daha akıllıca davranışlar var kargalarda. Onun filmini de göstermiştik daha önce. Yaya geçidine atıyor özellikle. Çünkü trafik durduğunu, trafiğin duracağını ve arabaların da durup onun rahatlıkla gidip sonra kırılmış cevizi alacağını biliyor. Yaya geçidine atıyor özellikle.
Maşallah. Kırılmış ışıklarını alıyor herhalde.
Evet. Bu derece akıllıca davranışlar sergileyebiliyor. Bütün canlılarda bunu görebiliyoruz.
Evet.
Ama Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yarattığı özel bir akılcı davranışlar bunlar. Maşallah. Şimdi mesela başka bir örnek vereyim. Timsahlar. Mide ilaçlarını kendileri üretiyor timsahlar. Bizim mesela işte mide asiditesini kendimiz bozulduğunda kullandığımız ilaçlar var. Çok fazla hani yanma, ekşime, ağrı, kramp olduğunda kullandığımız proton pompası ilaçlar var. Bunu çoğu kimse bilir, kullanmışlardır mutlaka.
Evet.
Fazla asit üretimini azaltırsınız bu şekilde ilaçlar kullanarak. Timsahlar bunu zaten kendileri üretiyorlar kendi vücutlarında.
Maşallah.
Çünkü timsahlar yaklaşık olarak kendi vücut ağırlıklarının %23'ünü yiyebiliyorlar. Çok farklı gıdaları tüketiyorlar ve çok fazla miktarda tüketiyorlar. Hiçbir zaman midelerinde rahatsızlık da hissetmiyorlar. Çünkü kendi mide ilaçlarını kendileri üretiyorlar. Üstelik bunu günümüzde üretilen bazı mide ilaçlarıyla aynı ham maddeyi kullanarak yapıyorlar.
Hayret ya.
Bakın detayını anlatayım size. Timsahlar yemekleri sindirirken şimdi kanın normal akış yönünü değiştirerek karbondioksit açısından zengin olan kanı midelerine gönderirler. Şimdi bakın burada bir olay var. Şimdi asit üretiminde kullanılan bir kimyasal var, o da karbondioksit. Yani karbondioksitin içindeki hidrojene ihtiyacı var. Asit üretiminde midenin. Bu yüzden karbondioksit gazı içindeki karbonu özellikle kullanması için özellikle ham madde olarak kullanmak ihtiyacıyla bu gazın kanda çözülmüş haliyle mideye gönderilmesi gerekiyor. Ve normalde karbondioksit içeren kirli kanın akciğere gitmesi gerekirken özellikle mideye doğru gönderiliyor timsahta bu. Çünkü salgı bezlerinin sindirim için mide asidi ve bikarbonat salgılamaları esnasında karbondioksite ihtiyaçları var. Ve bu şekilde kan akışının değişimiyle timsah memelilerde üretilen mide asidinin 10 kat fazlasını salgılıyor. Bol miktarda hidroklorik asite ihtiyaç var midede. Ve bu işte bu özel karbondioksit gazının kanda çözülmüş haliyle akciğere gitmeyip de özellikle mideye yönlendirilmesi sonucunda gerçekleşiyor. Bu çok hayati bir olay. Çok hayati bir değişim. Siz, ben mesela vücudumdaki kan dolaşımının yönünü değiştiremiyorum. Tabii ki timsah da bunu kendi isteğiyle değiştirmiyor. Ancak Allah'ın yaratması bu. Her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yaratması. Bunu kimse çıkıp da iddia edebilir mi? Hayır, bunu timsah kendi vücudunda geliştirdi. Evrimciler evet böyle saçma bir iddiada bulunuyorlar. Ama bu onların ne derece saçma bir akılla hareket ettiklerini gösterir o kadar.
Yani maşallah insanların...
Onlar öyle dedi diye o anlama gelmez.
İnsanların çok uzun süre araştırıp profesyonel laboratuvarlarda uğraştığı ilacı Timsah kendisi üretiyor maşallah Allah'ın izniyle inşallah.
Yani ham madde olan işte karbondioksitteki işte oksijen atomlarını oksijen molekülünü kullanmak üzere işte bikarbonattan da yararlanmak üzere onları birleştirmeyi bilmek. Daha sonra karbondioksitle zengin olan kirli kanı mideye yönlendirmek bu timsahın iradesiyle olacak bir şey değil, bilgisiyle olacak bir şey değil. Öyle bile olsa gücüyle olabilecek bir şey değil. Yani dolaşımın yönünü değiştirmek. Bakın çok apayrı bir şeyden bahsediyoruz. Yaratılmış olan, yapılmış olan, hali hazırda çalışmakta olan bir sistem. Bir de bakıyorsunuz Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın yaratmasıyla tabii ki yön değiştirebilir. Kendi başına olamaz bu.
Evet, yani canlı bir şey geliştirdi kelimesi evrimcilerin ortaya atmış olduğu, ortaya çıkartmış olduğu herhangi bir bilimsel kanıtı, herhangi bir bilimi temel alan bir görüş değil. Çünkü bir şey geliştirmek demek, önceden olmaması demek. Evet. Önceden olmayan ama işe yarayacak, son derece fonksiyonel bir şeyin geliştirilmesi demek. Mesela klima teknolojisi bir asır önce yoktu arabalarda. Arabada doğrusu yoktu. Sonra arabalar icat oldu. Geliştirdiler, arabayı geliştirdiler. Yürüyen bir taşıdı geliştirdiler. Yoktu ama önceden o. Daha sonra da onun içerisinde klimayı geliştirdiler. Değil mi? Soğuk, sıcak havalarda soğutma yapması için bir cihaz geliştirmiş oldular.
Kompresör, evet.
Şimdi bu cihazın, yani klimanın, arabanın içerisinde, arabanın istenmesiyle gelişebilecek bir şey olduğunu düşünmek nasıl bir şey yani? Böyle bir şey düşünebilir mi? Rüyamızda bile böyle bir şey çok olamaz yani. Yani biyolojik olarak, yani bir biyolog olarak söylüyorum, bir şeyin istenmesi canlılık olarak o canlının vücudunda fizyolojik bir değişim meydana getirmiyor. Bir DNA eklemiyor, bir bilgi oluşturmuyor.
Böyle bir mekanizma yok değil mi? İnsan vücudunda ya da hayvan vücudunda biyolojik sistemlerde böyle bir şey yok.
Ya olmasını hayal etmek de yanlış. Evet. Yanlış bir hayal. Bak hayal diyorum. Bilimin çıktık, bilimin sınırlarının dışına çıktık şu an. Bilim konuşmuyoruz. Hayal olarak da yanlış bir hayal. Akılsız çünkü çok mantıksız bir tezahür. Çünkü Allah'ın yaratması çok sabit. Allah 3,5 milyar yıl önce yaşamı yarattı dünyada. Ve o yarattığı yaşam hiç değişmiyor. Günümüzde de aynen aynı fonksiyonlarla devam ediyor. Yani canlılar değişebilir yapıda değiller.
Evet. Bu ya kadar. Bilgisayar o zaman kendi kendini geliştirsin. İçinde şeyde hard diski de var. Hesaplar da yapabiliyor. En karmaşık hesapları da yapabiliyor. Hadi kendi geliştirsin, upgrade etsin kendini. Oluyor mu böyle bir şey? Yani bunu oturup beklemek gibi saçma bir iddia. Evrimi iddia etmek.
Yani istemek, istesin dursun. Evet. İstemek ne işe yarayacak?
İsterim. En karmaşık hesapları yapıyor, yapabiliyorsa. Başka hayvan yapamaz.
Kendi başına.
Evet. Yani.
Ama nedir? İşte biyolojik sistemlere bakıyoruz. Tabii ki bir bilgisayardan çok daha kompleksler. Allah'ın yaratmasıyla, dilemesiyle bir bilgisayarın hafıza kapasitesinden kat be kat öte bir kapasiteye sahipler. DNA'ları mesela en azından böyle. Artı çalıştırdıkları sistemler bir bilgisayarla karşılaştırıldığında o moleküler motorlar, nano makineler dediğimiz proteinler çok daha karmaşık ve mükemmel bir şekilde çalışıyorlar. Bir araba motoru bunun yanında solda sıfır kalır. Yani sıfır bile demek. Yani yanına bile yaklaşamaz. Karşılaştırma bile yapamazsınız. Tek bir proteinden bahsediyorum. Ve işte İçindeki çalışan sistemlerin birbirleriyle olan bağlantıları ve karmaşıklığı harikulade mucizevi bir yaratılışı ortaya koyuyor ki bu ancak ve ancak sonsuz güç sahibi, her yere hakim, her şeye hakim, her şeyin bilgisine sahip, sonsuz güç sahibi yüce bir yaratıcının varlığına işaret eder.
İnşallah.
Bir örnek, İşte biz bunu ortaya koyuyoruz.
Evet, bir örnek göstermek istiyorum ekranda. Şimdi burada bir slide resmi görüyorsunuz. Bu bilimsel bir çalışmanın ürünü. DNA polimeraz isimli DNA'nın kopyalanması. Yani DNA'nın aynısının yapılması. Sentezin işlemini yapan bir protein var. Adı DNA polimeraz. Bunu inceliyor bir doktor. Kendi doktora tezi. Onunla ilgili sunum yapıyor. Şimdi o sunumundan bir slide. Kendi karşılaştığı zorluğu gösteriyor burada. Ben diyor nasıl diyor sadece bir tane enzimin. Yani biz DNA polimeraz geliyor. Mesela burada büyük şekilde ifade edilmiş. DNA'nın bir tane sarmalının, bunun üzerinde neler var? Adenin, guanin, sitozin ve timin nükleik asitleri var. Bu bizim şifremiz, genetik şifremizi oluşturuyor. Bunun üzerine sarı renkli görmüş olduğunuz şu yeni nükleik asitleri koymak, yerleştirmek suretiyle yeni bir DNA zinciri oluşturuyor. Kim yapıyor? Şuradaki şeffaf gösterilen DNA polimeraz. Dışarıdan nükleik asitleri alıyor, fabrika gibi çalışıp ilmek ilmek dikiş dikmek gibi bizim DNA'mızın bir zincirin üzerine ikinci bir zinciri imal ediyor. Bunu bu şekilde çok kolay bir şekilde anlatıyoruz ama bunu araştırmasını yapan kişi bakın diyor. Benim karşılaştığım gözlem yaparken zorluk şöyle diyor. Hücre zaten içerisinde milyarlarca enzim, madde, materyal, molekül, nükleik asit, amino asit ve birçok malzemenin içinde bulunduğu ve trafiğin olduğu bir yer.
Ham maddeleri dolaştığı.
Evet, Ahmet Dağ'ın olsun yer. Bu hücrenin nükleusunun çekirdeğin içerisinde o an aktif olan enzimlerin durumunu gösteriyor. Ve şurada yuvarlak içerisinde alınmış olan da doktora tezinin yaptığı DNA polimeraz enzimi.
Çalıştığı bölge.
Evet. Ha. Ve diyor ki bu enzim saniyede burada ilerlemesine göre burası kromozomun içinde, kromozomun içi 750 tane nükleik asiti üst üste böyle koyup ilerleyebiliyor diyor, hız olarak. Bizse diyor şu
bir
an,
saniyede öyle mi?
Evet, bir saniyede.
Maşallah.
Bizse diyor bir nükleik asiti ne olduğunu keşfedip ona göre DNA zincirinin ne olduğunu anlamamız, yani adenin var, bir sonrakinin ne var? Guanin mesela. O guaninin ne olduğunu anlamaları 15 dakika sürüyormuş. Hmm. 15 dakikada bir nükleik asitin ne olduğu anlaşılıyor. Enzim ise saniyede 750 tane bazı, yani nükleik asit, nükleotit de söyleyebiliriz, onu oraya ekleyip DNA'ya ekliyor.
Saniyede 750.
Evet.
Yani bir saniyeyi 750'ye bölelim. Yani burada zaten milisaniyelerden bahsediyoruz. Saniyenin binde birinden bahsediyoruz artık. Maşallah çok yüksek bir hız. Bu asla ulaşamayacağımız biz. Bir arabanın motoru bile dakikada belki 7000, 8000 devir yapıyordur.
Evet.
Değil mi? En gelişmiş motorlar, makinalar. Veya bir F1 motoru saniye, dakikada 40.000 devire kadar çıkabiliyor. O kadar.
Şimdi gelelim timsah olayına. İstediği kadar istesin dursun timsah. Mesela timsahtaki DNA polimeraz zı timsah mı istiyor da o onu DNA'sını kopyalıyor? Veya timsah istemezse DNA polimeraz duracak mı? Böyle bir şey yok. Canlıların içindeki bütün mekanizmalar tek bir tane enzimden bütün anatomisinin tamamına kadar, değil mi? Allah'ın onda yazdığı programı hazır olarak tatbik ediyorlar. Sonradan isteklerine göre değişen bir canlı yok. Biyo, yani biyoloji, biyo, canlılık böyle istemle değişen bir fizyolojik yapıda değil. Allah sabit yaratıyor. Bu bir kere çok büyük mucizevi bir konu. Çünkü milyarlarca yıldır nesillerin değişmeyecek şekilde çok sağlam yaratıyor Allah. Dışarıda neler olursa olsun. Ve değişmiyor. Nitekim bizim bilimle onu gözlemlediğimizde onu görüyoruz. Değil mi? Fotoğraf böyle görüyoruz. Fotoğraf aynen bu şekilde. Hı-hı. İnşallah.
Yani bunu yaptıkça da Allah'ın kudretini ne şekilde anlıyoruz inşallah.
Evet.
İnşallah. Yani biyolojik dünyadaki objeler kendi başlarına bir şeyi keşfedip, kendi başlarına bir şeyi icat edip problemlere çözümler getiren şeyler değil. Bireyler değil hiçbir şekilde. Burada nereye bakarsak bakalım, Allah'ın yaratma detaylarını gördüğümüz bir alan, bilim. Biyoloji mesela böyle. İşte genetik böyle. İşte kuantum fiziğine iniyorsunuz, atom altı parçacıkların hareketleri yine aynı şekilde. Allah'ın nasıl yarattığını gözlemlediğiniz bir ortam bilim.
Evet.
Yoksa bunlar kendi başlarına kararlar alıyorlar, yapıyorlar, çözümlüyorlar, bir şeyler geliştiriyorlar. Bunu söylemek çok saçma. Evrimcilere saçma aklı işte. Saçma akıl da diyemeyeceğim buna. Saçmalıkları, saçma iddiaları.
Saçma dini.
Evet, saçma. Allah'ın varlığını reddetmek üzere işte bu objeleri ilah edinmiş olan bir din. Bir pagan dini, o yüzden pagan diyoruz. Çünkü maddeyi ilah ediniyorlar. O gücü ve iradeyi, her şeyi bu şekilde yaratan olan, yaratan, yaratmakta olan yüce Rabbimize değil, kalkıp o atomlara, moleküllere, proteinlere veriyorlar. O hayvana veriyorlar. O hayvan böyle bir şey düşünemez, akledemez, yapamaz, içinden çıkamaz. Bir profesör değil. Bunları hep anlatıyoruz zaten. Allah'ın varlığı kesin, net, mutlak.
Evet.
Allah kesinlikle var. Allah kesinlikle yaratan yegane güç. Bir hareket varsa, bir reaksiyon varsa, bir tepkime varsa o Allah'ın emriyle gerçekleşiyor.
İnşallah. Evet.
Şimdi mesela antibiyotik üreten arılar var. Antibiyotik üretiyor bunlar. Bakın ama nasıl üretiyorlar. Çeşitli işte antibiyotik bazı bakteriler belli enzimler üreterek bizim antibiyotik dediğimiz belli mikroplara bağlanarak onları eksiz hale getiren özel proteini üretebiliyorlar kendi işlerinde. Mesela penisilin de yine aynı şekilde bir penisilinaz denen bir enzimin üretilmesi sayesindedir. Bir şeyin küf ortamının içinde üretilen bir proteindir aslında penisilinaz proteini. Enzimdir aynı şekilde. Ve sanki bu tekniği biliyorlarmışçasına arılar ne yapıyor biliyor musunuz? Özel bir mikrop var, Streptomyces denen. Onun slaydını gösterebiliriz. Evet. Zararlı bir bakteriyle, Streptomyces denen, bu zararlı bakteriyle ortak bir yaşam geliştiriyorlar. Şimdi burada ortak yaşam geliştiriyorlar lafı aslında burada tam uygun bir cümle değil. Onları kullanıyorlar. Geliştirmek burada yanlış bir kelime. Bu biraz evrimcilere yönelik bir kelime olmuş. Evet, bir tür yaban arısı. Bu bir yaban arısı. Şimdi yabanda yaşayan, yani vahşi ortamda yaşayan bir arı. Bunun tabii ki üniversitesi yok. Tabii ki bir okulu yok, lisesi yok. Ama bakıyorsunuz, Allah bu şekilde bir çözümle, emriyle, ilhamıyla bu arıyı kalkıp da içinde 9 tür farklı antibiyotiği üreten bir mikrobu nasıl kullanacağını bu arıya ilhamıyla öğretmiş maşallah. Ve böylece bu bakteri kullanarak, Streptomyces adlı bakteriyi kullanarak bu yaban arısı ne yapıyor biliyor musunuz? Larvalarını enfeksiyonlardan koruyor. Çünkü yaban ortamında, vahşi ortamda pek çok başka mikroplar var. Küfler var, mantarlar var. Siz bebeği bile dışarıya koysanız enfeksiyon kapıyor değil mi? Devamlı ateşi yükseldi diye doktora götürüyorsunuz. Evet. Bir arıya bakın, larvasını ortada bırakmak bunun için çok tehlikeli bir şey. Larva rahatlıkla işte küflerle, mantarlarla ortadan kalkacak, çürüyecek, yok olup gidecek, hastalıklarla boğuşacak. Öyle olmasın diye bakın çok akıllı bir hareket Allah'ın ilhamıyla, emriyle gerçekleşiyor. Ve bakın sonsuz ilmiyle Allah'ın tecelli ediyor arıda. Streptomyces adlı bu bakteri, bir sonraki slide'da, evet onu detaylı anlatalım. Kendi anten salgılarında barındırdıkları Streptomyces cinsinden bakterileri yuvanın tavanına asıyorlar. Sıcak bir yuva edinen bakteri, bunun karşılığında 9 farklı antibiyotik maddeden oluşan özel bir salgı üretmeye başlıyor. Ve bu salgı farklı türlerde çok sayıda zararlı bakteri ve mantara karşı etkili. Arı bunu bilebilir mi? Bilemez. Yani bu belki de larvalar için zararlı olan bir bakteriydi. Bunu nasıl olup da tavanına sen kalkıp da böyle bir cesarette bulunabilirsin? Eğer her şeyi biliyorsan, buna göre hareket ediyorsan, onun için söylüyorum. Tabii ki arı Allah'ın ilhamıyla, emriyle hareket ediyor yine aynı şekilde. Ve böylece yumurtadan çıkan larvalar da tavandaki bu ecza dolabını açarak bakterileri kozalarına sürüyorlar. Larvalar bunu yapıyor bu sefer. Larvalara bakın. Larvaların bir şeyleri yok. Gözleri yok görecek. Antenleri hareket eden canlılar yine aynı şekilde. Annelerinin özellikle hazırlamış olduğu, yaban arılarının özellikle hazırlamış olduğu bu ortamı kalkıp kullanıyorlar onlar da. Yine her şeyi biliyorum cüccasına. Yine Allah'ın emriyle, ilhamıyla tabii ki. Onu larva geliştirmiş olabilir mi? Onu akletmiş olabilir mi? Yukarıdaki Streptomyces adlı bakterinin aslında kendisi için faydalı olacağını düşünmüş olabilir mi?
Ya da nereden bilecek faydalı mı zararlı mı olduğunu?
9 farklı antibiyotiği ürettiğini nereden bilebilir? Evet. Onun ürettiği salgının onu başka mikroplardan koruyacağını larva nereden bilebilir? Arıyı daha da geçtik. Larva hiç bilmez zaten. Arı da hiç bilmez de.
Daha yeni doğmuş.
Biz de bilmeyiz. Larva. Biz de gözlemliyoruz, araştırıyoruz, inceliyoruz. Bu hareketi neden yaptığını çözmeye çalıştığımızda çıkıyor bunlar ortaya. Maşallah. O zaman Allah'ın bakın yine sonsuz ilmiyle yaratması işte. Bilim bize bu açık net bir şekilde gösteriyor. Nedir buradaki sonuç? Allah kesinlikle var.
Evet.
Apaçık bir şekilde var. Bakın şüpheye yer vermeyecek şekilde var. Ve sonsuz ilmiyle her an yaratmaya devam ediyor. Apaçık bir bilimsel gerçek bu. Değil mi?
Evet.
İnşallah. Onun dışında bir sonraki slide.
Ben bastım da. Evet.
Köpek balıkları. köpek balıkları başka bir alem. Deniz altındaki bir yaşamdan söz edeceğiz bu sefer. Başka bir alem, başka bir hayvan. Köpek balıklarının kanda hastalıklarla mücadele eden farklı antikorları var. Hoppa, bakın yine antikorlar. Yine moleküler düzeyde mikroplarla savaşacak olan kimyasal silahlardan bahsediyoruz. E bu hayvan bunu nereden bilecek? Üretmeyi, kendini savunmayı nereden biliyor? Bunlar belli kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor. Özel antikorlar. Kanserle mücadeleyi nereden bilecek köpek balığı? Yaşadığı ortam bir defa görevi itibariyle köpek balıklarına baktığımızda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Leşleri yiyorlar. Deniz altında çöpçülükle, çöpçü görevi üstlenmiş durumda köpek balıkları. Çok faydalı bir iş yapıyorlar. Zararlı değiller aslında.
Tertemiz değil mi?
Denizleri evet. Temiz tutan yegane denizlerin bekçisi, temizlikçisi, çöpçüler bunlar. Köpek balıkları.
Maşallah.
Şimdi her şeyi yedip her şeyi tükettikleri için, özellikle de leşleri tükettikleri için pek çok kanserojen maddeye de maruz kalıyorlar. Ve aslında kanserle iç içeler neredeyse. Ama bakın Allah çok özel bir antikoru bunların vücutlarında üreterek onları kansere karşı koruyor. Ve bilim adamları da bunu nasıl yaptıklarını araştırarak çözmeye çalışıyorlar. Ve insan için köpek balıklarının işte bu faydalı antikorları nasıl bizde elde edebilirinizin argesindeler, araştırmasındalar.
Zaten bilime baktığımızda hep doğadan ve hayvanlardan falan böyle esinlenip onları teknolojiye yansıttıklarını görüyoruz inşallah.
Evet. Köpek balıklarının çok güçlü bir bağışıklık sistemi olduğu bu şekilde tespit edilmiş bilim adamları tarafından. Ve nadiren enfeksiyon kapmaları nedeni de yine bu antikorlara bağlanıyor. Araştırmalar sonucunda. Yine bilim adamları köpek balığı antikorlarının kanlarında dolaşan bu özel kimyasal silahların sıtma proteinlerine tutunarak al yuvarlara sıçramasını önlediğini tespit etmişler. Bakın bir araştırma sonucu bu. Sıtma ne biliyor musunuz? Bir parazit. Al yuvarlara saldıran, al yuvarlarının içine girip onların içinde çoğalabilen özel bir parazit. Kalkıp bunu da engelleyebiliyor bu özel proteinler, özel antikorlar. Ve köpek balığı hücrelerinin iltihaplı romatizma içinde çözüm olabileceğini belirtiyorlar. Yapılan araştırmalar bunları da ortaya koyuyor. Yine çok önemli bir hastalık. Hayvan bunu da bakıyorsunuz kendi vücudunda bu çözümle, bunun tedavisiyle beraber yaratılmış maşallah. Evet. Bunu kim çözdü, kim yaptı? Bakıyorsunuz biz hala bunları çözmekle uğraşıyoruz. Hayvan denizlerin karanlığında bunu kendi başına çözmüş olabilir mi?
Tabii ki hareketlerini Allah'ın ilhamıyla gerçekleştirdi.
Allah'ın emriyle kuşkusuz onun vücudunda yapacak. Bu tip sonuçlar, bu tip tedavi yöntemleri
çok belli. Evet.
Allah'ın yaratmasıyla var. Bakın yine Allah'ın sonsuz aklı, ilmi ve yaratmasıyla maşallah.
İnşallah. Kısa bir aramız var, aradan sonra devam edelim inşallah. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
İnşallah. Yeni web siteleri var hocamızın. İlk önce onları tanıtmakla başlayabiliriz. Hazreti Mehdi kan akıtmayacak. İnşallah mehdikanakıtmayacak.com internet sitesi. Hazreti Mehdi'nin inşallah İslam'ı hakim ederken, yani düzen, yani bütün dünyaya İslam hakim olurken, şu ana kadar ki tüm nasıl ideolojiler, işte komünizm, faşizm ve türlü ateist ideolojiler sürekli dikte yoluyla geldi ve hep kan akıyorsa, bunun tam tersi olarak ve en güzel bir yol biçimi olarak inşallah, Allah'ın yolu çünkü bu, Hazreti Mehdi İslam'ı dünyaya hakim ederken uyuyanı bile uyandırmayacak. Değil mi?
Evet.
Kan akmak ne kelime? Uyuyanı bile uyandırmayacak. Hiçbir ırk, hiçbir din mensubu, hiçbir insan, değil mi? İnşallah hiçbir ülke kan akmayacak. Bu hem hadislerde aktarılan bir konu, hem de Yüce Allah'ın Kur'an'da bildirdiği, değil mi? Helal ve haramlar doğrultusunda bu şekilde inşallah oluyor.
İnşallah.
Bu sitede de bu bahsettiğimiz konuyla alakalı detaylı, ayrıntılı, görsel ve güzel bilgileri inşallah bulabilirler. Herkese, bütün kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Diğer bir sitemiz de, yeni bir sitemiz, sabahsohbetleri.com. Adı nokta ile sabah sohbetleri. Hocamız bazen sabahları da canlı yayına katılıyor. Ama genel olarak hocamızın ve talebelerinin sabah periyodunda, sabah zamanında yapılan sohbetlerinin burada bulabilirler. Geçmiş tarihteki röportajları da buradan izleyebilirler. Konu başlıklarıyla röportajları buradan bakabilirler. İnşallah tüm izleyicilerimize buradan da tavsiye ediyoruz. Şimdi bir izleyici sorumuz var. Bir izleyicimiz işte internetten ulaşarak şöyle bir soru sormuş. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam. İki tane sorum var. İzniniz olursa yayında belki anlatırsınız. Yalnızca ben değil başka insanlar da insanların da kafasını karıştırıyorlar bu sorularla. Soru bir şu. Allah, Yüce Allah neden evrimle yaratmış olamaz? Evrimi çürüten ayetler var mı? Sorusu. Bu soruyu soralım, cevaplayalım ilk önce. Tabii ki var. Allah zaten evrimle yaratmış olsaydı eğer yaratabilirdi. Evrimle yaratamaz diye bir konu yok. Allah istese öyle de yaratabilirdi. Biz de burada zaten evrimin Allah'ın nasıl evrimle yarattığını anlatıyor olurduk. Ama Allah'ın yaratması hakiki olandı. Hakiki olandır. En doğru gerçek odur. Ama Allah'ın yaratışında inşallah evrim yok. Kur'an'daki ayetlere baktığımızda mesela Haşr suresi 24. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur diyor. Demek ki Allah yaratandır diyor. Nasıl yaratıyor? Kusursuzca var etme şeklinde yarattığını söylüyor ayette. Kusursuzca var olmak ne demek? Evrimin iddiası ne demek? Karşılaştıralım şimdi. Evrim ne diyor? Basitten komplekse doğru. Eksikleri tamamlanarak daha gelişmiş bir forma kendi kendine dönüşerek ilerleme şeklinde bütün canlılar şekillendi diye iddia ediyorlar. Öyle atıyorlar. Hiçbir temeli olmadan öyle bir sallama yapıyorlar. Fakat bunun için ne olması gerekir? Bizim ne görmemiz gerekir? Muhakkak patolojik, asimetrik, ilkel, tam yaşam formları gelişmemiş, az gelişmiş, tam uçamayan, az uçabilen, tam kanadı olmayan, yarım kanadı olan, tam yüzgeci olmayan, yarım yüzgeci olan veya akciğeri tam gelişmemiş, ayakları, ekstremiteleri, denge sistemi tam gelişmemiş, tam göremeyen ara formlar olması gerekir. Çünkü kendi kendine olan bir reaksiyonun, bir iddianın ortaya çıkaracağı sonuç hep mükemmel, yani hiçbir zaman mükemmel olmaz da hep günümüzdeki gibi mükemmel canlılar olmaz. Muhakkak patolojik birçok canlının da fosillerinin olması gerekirdi. Bu yok. Bu olmadığı gibi canlının ilk başındaki canlıların, tek hücreli canlıların dahi günümüzde ne olunduğu bulundu? Çok kompleks varlıklar olduğu bulundu. Ve aniden var oldukları bulundu. Onun sonrasında Kambiyen dönemine geldiğimizde yine canlıların aniden ortaya çıktıkları ve kompleks, eksiksiz, büsbütün, tas tamam yapılarıyla ortaya çıktıklarını biz fosil kayıtlarından görüyoruz. Bilim Allah'ın yaratmasını ayette söylediği gibi bilim de ayetin tecellisi olarak bize gösteriyor ki Allah kusursuzca var edendir diyor. Başka bir ayette Bakara suresi 117. ayette inşallah gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Allah'ın yaratması, dilemesi, ol demesiyle oluyor. Bir şeyin yaratılmasını, mesela insanın yaratılmasını Allah istediği zaman ol diyor ve insan hemen oluyor. Hemen oluverir diyor ayette. Bir süreçle olmaz. Bir süreçle olur demiyor. Yavaş yavaş gelişmelerle olur demiyor. Basitten başlar, komplekse doğru gider demiyor. Kusursuz, mükemmel ve hemen olmaktan bahsediyor Allah. Kur'an'da bize böyle bildiriyor inşallah. Bunların hepsi canlıların evrimle değil, kusursuz bir biçimde günümüzdeki halleriyle aynen yaratıldığını bize net bir şekilde gösteriyor inşallah. Bazı ayetlerde Allah mesela insanın anne karnındaki gelişim sürecini işaret eden, işaret manası olarak ayetler var. Bu embriyonik safhada insanın anne karnındaki gelişimini anlatan mesela ayetler. Değil mi? Bunlarla Allah'ın tüm canlıları yaratmasındaki, değil mi? Yaratmasını karıştırmamak gerekir. Burada akıllı bulandıracak bir konu da yok. Çok berrak ve açık. Zaten Allah bilimi emrediyor. Bilim de bize gösteriyor ki zaten bütün canlılar günümüzdeki kadarıyla net bu şekilde yaratılmışlardır. Değişme, dönüşme veya bozulma, bu tarz bir yapı hiçbir zaman olmuyor Allah'ın izniyle. Bu kesime kati Allah'ın buyruğu. Bilim de inşallah bize net bir şekilde bunu fotoğraflarıyla gösteriyor.
Onur Hocam, Allah'ın bu üstün yaratışıyla ilgili bir ayet okumak istiyorum ben. İnfitar suresi 6. ve 8. ayette şöyle buyuruyor. Şeytana Allah'a sanırım. Ey insan, üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediğin bir surette seni tertip etti. İnşallah diye.
İnşallah. Evet, fosiller dedik. En güzel biçimde yaratılışı bize nasıl olduğunu, geçmişte nasıl yaratılış olduğunu en güzel gösteren deliller, bilimsel deliller, fosiller. Kardeşimiz de bununla ilgili demiş ki, yayında gösterdiğiniz fosiller için sahte veya yalan olduğunu söylüyorlar. Bu fosiller nasıl elinize geçiyor? Kimler bu fosilleri buluyor? Bunları da anlatırsanız benim ve bu konuda kafası karışık olan varsa onların kafalarındaki soru işareti gitmiş olur diyorlar. Şimdi fosil özellikle hocamızın yaratılış atlasında, bakın hemen gösterelim bir iki tane örnek. Burada fosiller var değil mi? Bu fosillerle ilgili çok büyük bir kaynak. Herhangi bir sayfasını açtığımızda karşımıza ne çıkıyor? Bir detaylı amber fosil.
Detaylı fotoğraf
çekimler. Evet, detaylı fosil. Evet. Şimdi bu fosili bu kitapta gören Türk izleyicilerimiz belki birçoğu ilk defa fosil görüyorlar. Mesela başka bir sayfa çeviriyorum. Burada ne var? Karşımıza Yusufçuk larvasının fosili var. Burada da Mayıs sineğinin fosili var. Son bir sayfa daha çevireceğim. Şöyle. Bakın bir fosil resmi daha. Burada da ne varmış? Bir bitki böceğinin resmi var sol tarafta. Ve yine Mayıs sineğinin fosili var. Burada net, gerçek olan, belli yaşları da hesaplanmış olan fosillerin resimlerini görüyoruz. Evet. Şimdi fosil resimleri bunlar. Evet, biraz ağır kitabımız maşallah. 7 kilo ağırlığında. Şimdi Türkiye'de fosil konusu özellikle hocamızın yaratış atlasında ortaya koyduğu, çıkarttığı ve bütün dünyaya tanıtılmış olan bir bilim dalı, paleontoloji. Fakat Türk halkı ve Türkiye'de bu biraz yeni gibi gözükse de aslında yerin altında milyarlarca fosilin bulunduğu fosil madenleri var. Fosil
yatakları.
Evet, yatakları var. Ve şu ana kadar bulunmuş 350 milyon üzerinde net fosil var. Fosil yurt dışına çıkan izleyicilerimiz de mesela orada sorabilirler. Yurt dışındaki halk daha bilinçli ve fosillerin daha aşina. Çünkü hemen hemen her müzede gittiklerinde karşılarında bir fosille ilgili bir bilgi veya fosilin kendisini görebiliyorlar. Ve fosiller dünyanın her yerinde hemen hemen birbirine çok benzeyen yapılar. Mesela bizim yaratılış atlasını alıp baktığınızda oradaki fosillerin neredeyse aynısını bugün bir New York'a gidin, Doğa Tarihi Müzesi'ni gezin, Nature History of Museum New York'ta. Orada da apaynısını görebilirler, çok benzerini. Veya British Museum'a gidin veya dünyanın çeşitli yerlerindeki müzelere gidin. Bakın, fosillerin hepsini tek tek inceleyin. Ya da günümüzün diğer değerli paleontologlarının yazdığı eserlere bakın, inceleyin. Yine bu fosillerin birebir neredeyse aynısı olabilecek kadar benzerlerini görebilirsiniz.
Burada şunu da belirtmek lazım. Yani biz burada ilk defa bulunmuş fosiller bunlar, ilk defa biz ortaya çıkarıyoruz şeyinde değiliz, iddiasında zaten değiliz. Biz bunun, bu bilgilerin halkla paylaşılmasını sağlayan insan sağlamış olduk. Yazar Sayın Adnan Oktar bu Yaratılış Atlası adlı eserinde özellikle insanlardan, toplumdan saklanmaya çalışılan bu gerçekleri gözleri önüne serdi. Yakın fotoğraflarla, yakın detaylı fotoğraf çekimleriyle beraber. Yoksa bir Yusufçuk fosilinin işte 50 milyon yıl öncesine kadar gittiği bugün literatüre girmiş bir bilgi. Hiç değişmeden aynısını tıpatıp aynısına dair pek çok fosilin farklı pek çok müzede halen sergilenmekte olduğu bir gerçek. Veya işte bir başka bir fosilin, mesela burada açıyorum. Mesela zırhlı ıstakoz. Kaç milyon yıllık burada? Onu da söyleyeyim. 95 milyon yıl öncesine gidildiğinde ıstakozun hiçbir şekilde değişmeden durduğu, değişmediği ve buna ait pek çok fosilin yine kazılırsa toprak katmanları yine çıkacağı, halihazırda pek çok müzede örneklerinin olduğu bir gerçek. Bu literatüre girmiş bir
bilimsel bir bulgu. Yani bu yeni bir şey değil. Önemli olan bu bulguların, bu bilgilerin halkla paylaşılması ve gözler önüne serilmesi. Evet. Bu gerçeklerin ortaya çıkarılması, gözler önüne serilmesinden başka bir şey değil bu eserler. 13. cilde kadar basılacak çünkü 350 milyona yakın fosil var. Bu konuda bulunmuş türlerin hiçbir şekilde değişmediğini, milyonlarca yıl boyunca hiçbir şekilde değişmeden günümüze kadar türlerin sabit kaldığı gerçeği ve bunu fosillerle açıkça net bir şekilde bilimsel bir gerçek olarak gördüğümüz, anladığımız gerçeği inşallah bu eserle halkın gözlerinin önüne serilmiş oldu. Evet. Yoksa bunlar zaten var literatürde. Yani sayın izleyicimiz de o konuda isterse herhangi bir herhangi bir fosili burada bu gerçek fosil mi falan bunu bence kafasında sorgulamaktansa o fosil gerçekten 95 milyon yıl öncesine ait istakoz fosili var mı? Gitsin ona baksın öncelikle. Bir tane değil. Yüzlerce hatta binlerce örneğinin olduğunu kendisi de görecek.
Hemen gösterelim. Şimdi ekrana verdik. Bakın müzeler ve üniversitelerde yüz milyonlarca fosil bulunmaktadır. Bakın sağdaki bahsettiğim New York'taki Doğa Tarihi Müzesi, soldaki de İngiltere'deki Doğa Tarihi Müzesi. Bunlar dünyanın en ünlü doğa tarihi müzeleri. Burada görmüş olduğunuz fosillerin, bakın resimlerini aynen canlı yayında gösteriyoruz. Yaratılış atlasında da bunların neredeyse birebir aynısı tarzındaki fosillerin resimlerini görebilirsiniz. Evet. Bu şunu gösteriyor, fosiller çok yaygın materyaller.
Ama saklanıyor, evet.
Evet, toprakta çok kolay çıkartılıyor.
O müzede, özellikle ben de mesela Cambridge'de olsun, Oxford'da olsun, orada kendilerine ait müzeleri var. Ama hep depolarda, raflarda saklanıyor bunlar. Evet. Yani gün yüzüne çıkarılmıyor. Halkın, herkesin görebileceği şekilde sergilenmiyor. Sergilenen şeyler ne diye baktığımızda birkaç dinozor fosili ilgi çeksin diye. Ya da işte çeşitli şemalar görüyorsunuz. İnsandan, işte maymundan insana doğru olan hayali evrim süreci çeşitli şeylerle, heykellerle, sanatçıların şekillendirdiği heykellerle resmedilmiş. Yani şey yapılmış, anlatılmaya çalışılmış. Ortada yine fosil yok. Çünkü fosiller zaten şöyle ifade ediyor evrimciler de. Hiçbir evrimci yaratılış fikrine karşı fosillerle ortaya çıkmaz diyorlar. Çünkü fosiller yaratılışı gösteriyor da o yüzden. Yaratılışı ispatlıyor ve evrim teorisini çürütüyor da o yüzden göstermekten çekiniyorlar. Ama yani izleyicilerimiz müşteri olsunlar. Özellikle gitsinler herhangi bir müzeye sorsunlar. İstakoza ait 95 milyon yıllık fosil olabilir mi? Tabii ki olabilir. Literatürde paleontoloji, herhangi bir fosil, artık böyle el kitapları var. Şu türe ait şu kadar milyon yıl öncesine kadar gidilip bu örneklere rastlanmaktadır diye böyle el kitapları var. Hatta fosil bilimcinin el kitabı diye böyle İngilizce el kitapları var. Yurt dışında bol miktarda, kütüphanelerde değil, özellikle şeylerde işte böyle meraklı Indiana Jones gibi takılan şeyler oluyor, araştırmacılar oluyor. Onların rahatlıkla alabildikleri kitapçıklar var, el kitapları. Onlar mesela bakıyorlar, bir yerde bir fosil bulduklarını bir katmanda, o katmanın yaşının ne olabileceğini o el kitabında hareketle bulabiliyorlar.
Evet. Yani dünyada çok yaygın olan bir konu. Evet. Dünyada her yerde var olan bir konu. Sadece Türk halkı belki çok bilmiyordu. Onlar yani yeni görmüş ve öğrenmiş oldular. Evet. Ve bu fosil son derece bilimsel. Allah'ın özel olarak yarattığı, belki bazı ayetlerin de işari mani olarak işaret ettiği, değil mi? Toprak altında kaya olarak, hayvanlardan kalıntı olarak günümüzdeki ahir zamanı özgü evrim teorisini yıkan en önemli deliller olarak günümüzde bulunabiliyorlar inşallah. Şimdi kaynak konusunda mesela iyice tatmin olması için birkaç tane daha resim göstermek istiyorum. Burada mesela biz neyi gösteriyoruz? 3,5 milyar yıllık bu Leptolingmia, Cyanobacteri türüne ait olan ilk canlı bu. Fotosentez yapabilen bir canlı. Mavi yeşil alger diye de geçiyor. Şimdi ne var? Soldaki canlının nesi? Fosili. Sağdaki de günümüzde yaşayan hali. Peki tamam. Bu fosili şimdi gösteriyoruz değil mi? Mesela izleyicimiz merak ediyor. Bu fosil gerçek mi? Hakikaten doğru mu diye. Şimdi bakın dünyanın en ünlü bilim dergisi Nature'dan makale. Makalede ne diyor? Avustralya'nın Chert bölgesinde bulunan 3465 milyon yıllık canlı türü siyanobakterileri bulundu diyor değil mi? Nerede diyor bunu? Nature'da diyor. Net bir şekilde ortaya çıkmış vaziyette. Bakın başka bir tane niçin makalesi hemen göstermek istiyorum. Burada da hemen yukarıda article numarası da var. Orijinal article bir belge. Burada bulunan fosilin, o türdeki fosilin siyanobakteri olduğu ve siyanobakterilerin de nitrojen fiksasyonu yapan cinsine ait olduğu, Neptolinglia ismi burada açık bir şekilde görülüyor gördüğünüz gibi. Nerede? Yine Nature'da çıkmış bir makalede açık bir şekilde ortaya çıkartıyor. Bu da o bölgede bulunmuş diğer fosiller. Apex Chart bölgesinde 3500 milyon yıllık, yani 3,5 milyar yıllık bulunan tek hücreli canlı fosilleri. Gördüğünüz gibi fosillerin hem resmini gösteriyoruz, hem Nature'dan bilimsel makalesini gösteriyoruz bulunmuş halini. Hem orijinal fosillerin hem sertifikası var. Bulan kişilerin, paleontologların ismi var.
İmzaları var altında.
Evet, bunun altında fosilin authenticity, yani orijinal olduğunu ve bunun imitasyon bir şey olmadığını belli eden, yaşını ve türünün adını yazan ve yetkili paleontologların imzasının olduğu sertifikaları var. Bu fosillerin hepsi de, değil mi inşallah, onların resmi fotoğrafı hükmünde oluyor.
Müzelerde bunlar zaman zaman satışa sunuluyor.
Evet.
Amatör pek çok böyle koleksiyoner var yurt dışında. Özellikle Türkiye'de her ne kadar bu konu çok yeni bir konu olsa da yurt dışında özellikle böyle koleksiyoneler çok fazla. Bunlar kendi aralarında alım satım yapabiliyorlar. Müzelerden yine sonuçta raflarda saklanıyorken kalkıp gider elde etmek amacıyla kalkıp halkada satışta bulunabiliyor müzeler. Sertifikalarıyla beraber satıyorlar.
Evet, inşallah. Yani ne olmuş oldu? Şimdi fosillerin de net bilimsel gerçek olduğunu, evrim teorisini yıktığını ve aynı zamanda izleyicimizin ilk sorusu olan Allah'ın evrimle yaratmış olamaz mı? Evet, olamaz. Allah hem Kur'an'da olmadığını söylüyor, mükemmel ve kusursuz biçimde yaratıyor. Hem de bilimsel olarak da görüyoruz ki geçmişimizde evrimsel bir süreç hiçbir zaman yaşanmamış inşallah. Bunu izleyicimize paylaşmak istedik. Güzel oldu inşallah. Şimdi vücudumuzdaki diğer bir değerli element kalsiyum. Kalsiyumla ilgili hassas bir denge var vücudumuzda. Yine bizim kontrolümüzün dışında, insanın iradesinin dışında ama çok hassas olan element olan kalsiyumun kontrolüyle ilgili şimdi sunum yapalım. Bunu gösterelim inşallah. Hassas kalsiyum dengesi. Bakalım kalsiyumun önemini anlatalım. Bakın kalsiyum olmadan kanınız pıhtılaşamıyor. Bu durumda küçük bir yara veya kesik dahi insanın kan kaybından ölmesine neden olabiliyor. Kalsiyum eksikliğinde. Kalsiyum sinir uyarılarının iletilmesinde de çok önemli rol alıyor. Eğer sinir uyarılarının iletimi kesilirse bu da yine ölüm anlamına geliyor. Kalsiyum aynı zamanda kasların çalışmasını ve kemiklerin sağlamlığını da sağlayan element.
Maşallah.
Yetişkin bir insan vücudunda yaklaşık 2 kilogram kadar kalsiyum bulunuyor. Bu kalsiyumun %99'u kemiklerde depo edilmiş vaziyette duruyor. Geri kalanı ise metabolizma ile ilgili işlevlerde kullanılıyor. Burada görüyorsunuz, bakın kanımızda da yine kalsiyum elementlerinin bulunduğunu görüyoruz. Peki kalsiyum döngüsü nasıl? Vücut fonksiyonlarının devam etmesi için de yaklaşık olarak 0.5 gram kalsiyumun kanda dolaşması yeterlidir. Kanın 100 mililitresinde 10 miligram. Bu 1 litrede 0.1 grama karşılık gelen bir rakam. Kalsiyum bulunmaktadır. Yani 100 miligramda 10 miligram veya 1 litrede 0.1 grama gelecek şekilde kanımızda kalsiyumun dolaşması her zaman gerekmekte. Kanda bulunan bu toplam kalsiyum 0.2 gram azalırsa.
1 gram da değil yani.
0.2 gram. Evet. 1 gramın onda ikisi. Azalırsa ne oluyor? Tetani hastalığı ortaya çıkıyor.
Kasılmalar çıkıyor ortaya. Kasların çalışması bozulmuş oluyor, düzen çalışmaları.
İstemsiz kasılmalar başlıyor. Evet. Tetani hastalığında oldukça ağrı verici bir kas kasılmaları ve seyirmeler sıklıkça görülmekte. Bu azlığında böyle oluyor dedik.
Bir ağrılı kramplar şeklinde oluyor bunlar. Öyle sıradan hareketler değil. Evet.
Evet. Toplam kanda bulunan kalsiyum yalnızca 1 gramın onda biri kadar artarsa, onda ikisi kadar azalırsa tetani oluyor, ciddi hastalık oluyor. Onda biri kadar da eğer artarsa bu sefer ne oluyor? Bu durum böbrek taşlarının oluşmasına, sinir sisteminin refleks faaliyetlerinin yavaşlamasına, kasların zayıflamasına ve güçlerini kaybetmelerine neden olmakta. Kalsiyum miktarı 100 mililitrede 17 miligrama çıktığı zaman ise kalsiyum fosfat vücudun her yerine çökerek vücudu zehirliyor ve ölüm meydana geliyor. Yani çok değerli bir element kalsiyum. Ateş gibi mesela. Belli bir ayarda kullanırsanız, ki kullanmak zorundasınız, elzem bir madde. Ama o kontrol olmazsa eğer bu güçte, o zaman kendini mahveden veya kendinin ölümüne neden olan hastalığa dönüşüyor. Maşallah. Allah mesela, bu da izleyicimizin o ilk sorduğu soruya bir etmen. Allah her şeyi bir uyumla, bir denge şeklinde yaratıyor. Yani böyle değişip başka bir türe değişebilecek kadar bir süspansiyon süresi yok. Ufak bir oynama zaten hemen hastalık oluyor. Biraz daha fazla düzende bozulma olursa ölüm oluyor zaten. Değil mi? Zahiren Allah canlıları o şekilde yaratmış vaziyette. Zaten hani değişebilecek bir yapısı yok. Bu tip deliller de bize bunu gösteriyor. Devam edelim. Paratiroid bezinin tek görevi, paratiroid bezi nedir? Kanımızdaki kalsiyumu ayarlamakta görevli olan bez. Bütün ömrümüz boyunca gece gündüz kanımızda ne kadar kalsiyum olduğunu sürekli ölçerek en ideal oranda tutmaya çalışıyor. 1 miligramın 1 gramın onda biri veya onda ikisi kadar bile yukarı veya aşağı düşmesine sürekli engel oluyor. Nasıl engel oluyor buna? Kemiklerimizden icabında kalsiyumun kana salınmasını sağlıyor. Veya fazlaysa kanımızdaki kalsiyum tekrar kemiklere depo edilme emrini veriyor. Bir hücre önünden kan akan ırmağı içinde bulunan kalsiyum atomlarını nasıl tespit eder? Şimdi az önce dengeliyor dedik ama dengelerken kanın içindeki kalsiyumun hangisi olduğunu nasıl tespit etmesi gerekiyor? Nasıl tespit ediyor? Gözü kulağı elleri olmayan hücreler kanda bulunan milyonlarca farklı madde arasından kalsiyum atomlarını nasıl teşhis edebilirler? Diğer başka sorularımız, hücre kalsiyumu nasıl tanır? Kalsiyumun kanda ne kadar bulunması gerektiğini nereden bilir? Yani hem tanıması hem de miktarının ne olduğunu bilmesi nasıl mümkün olabilir? Kalsiyum miktarını hangi şuur ile ölçer? Şuur nerede? Şuur kimde? Yani buradaki şüphesiz bir aklın tecellisi bu. Bir şuurun tecellisi ama o şuur nerede? Hücreye baktığımızda zaten 2-3 günlük belki ömrü olan, sonra hemen ölen bir yapı görüyoruz. İçinde de belli enzimlerin, proteinlerin var olduğunu, onların da bir ömrü olduğunu, onların da hemen degrade olup tekrar vücudun içerisinde çözüldüğünü görüyoruz. Yani şuur, yani akıllı gösteren bir dayanak arıyorsa eğer, bu hücre değil. Kesinlikle değil. Zahiren onda olmadığı çok belli. Yani kalsiyum miktarını hangi şuur ile ölçüyor, hangi akıl buna vesile oluyor? Şüphesiz ki Allah'ın ayette bildirdiği gibi, Taha suresi 98. ayette, sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır diye buyuruyor Yüce Allah. İnşallah her ilim Allah'a ait, bize gösterdiği, bildirdiği kadarını biz biliyoruz. Meleklerin duası var inşallah Kur'an'da. Rabbimiz bize öğrettiğin kadar diyor, değil mi? Allah'ın bize bildirdiği kadar, gösterdiği kadarını biz biliyoruz ve anlatıyoruz inşallah. Allah'sa her bilgiye hakim, her şeyi bilen ve bize de bu şekilde inşallah öğreten Allah oluyor inşallah. Şimdi bir Mehmet Zahit Kotku, evet, Hazretleri inşallah. Onunla ilgili bir bilgi aktaralım. Kendisi de Mehdiyet devrini müjdeleyen değerli alimlerin, hocalarımızdan birisi.
Evet, Mehdiyet ile ilgili çok önemli açıklamaları var Mehmet Zahit Kotku'nun. Sunumumuz hazırsa inşallah. ...20. yüzyılın en büyük İslam alimlerinden biri olan Mehmet Zahit Kotku Hazretleri, İslam ahlakının yayılması için uzun yıllar hizmet etmiş, çağımıza ışık tutan mübarek şahıslardan bir tanesidir. Pek çok insanın hidayetine vesile olan değerli hocamız, sohbetlerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı çok detaylı anlatmış. Müslümanları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle müjdelemiştir. Bir sohbetinde ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı şöyle anlatmıştır. Ey ümmetim! Ben sizi bir Mehdi ile tebşir ederim, müjdelerim. Zamanlarınızın korkunç günleri olacaktır. korkunç günlerinizden sonra sizi hayırlı bir günle tebşir ederim. Yani müjdelerim. İyi dinleyiniz. İnsanların ihtilafa düştüğü bir devirde çıkacak. Zelzelelerin, felaketlerin, tuğyanların, isyanların olduğu bir zamanda bu zat Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Bu zatın gelmesiyle yeryüzü adalete boğulacak inşallah. Yani Hazreti Mehdi'nin gelişini Mehmet Zahid Kotku Hazretleri de en iyi şekilde burada müjdeliyor mesela. Peygamber Efendimiz de Hazreti Mehdi ile müjdelişin diye buyuruyor. Evet. Müjdelin diye buyuruyor inşallah. Yani zaten Hazreti Mehdi'nin geleceği dönem mutlak adaletin ve sonsuz güvenin, bolluğun, bereketin olacağı altın çağı olacaktır inşallah. Burada da Mehmet Zahid Kotku hocamız da
Kotku Hazretleri evet merhum.
Evet. Devamında.
Evet, devamında da Hazreti Mehdi'nin gelişiyle ortalık adaletle dolacak. Hazreti Ömer'in devri gibi herkes adalet, rahatlık, huzur içinde olacaktır inşallah. Nasıl ki zulme, çevre felaketlere düşmüştünüz, onun mukabili adalet olacaktır diye buyurmuş.
Hatta şöyle diyor, gökteki melekler de ondan razı olacak. Enbiyalar da ondan razı olacak. Yerde yaşayanlar da ondan razı olacak. Malı müsaat ile, adalet ile, yani adalet ile dağıtacak diye buyuruyor, bildiriyor bize Mehmet Zahid Kotku Hazretleri. Normalde İslam alimi olan her alimin, İslam üzerine ilim tahsil etmiş her alimin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı değil mi müjdelemesi hemen hemen en büyük görevi inşallah. Neden? Çünkü Hazreti Mehdi ahir zamanda. Ahir zaman ne demek? Ahir zaman. Dünyanın son zamanı. Ahir, son. Dünyanın sonuna gelmişiz. Dünyanın bir tarihi var. Değil mi? 4 milyar yıllık bir dünya tarihi var. İnsanlar da hocamızın söylediği gibi 100 bin, 200 bin yıldır burada. Ve çok sayıda olay vuku bulmuş. Ve insanlar dünyaya geldiğinden beri Allah iman edenlerle inkar edenlerin mücadelesi şeklinde bir ortam kıldı, kılmış vaziyette. Var olduğundan beri bu mücadele sürekli devam ediyor. Bunun öncesinde iki defa Allah'ın taraftarları inşallah dünyaya hakim oldu. İki defa da Deccal'in taraftarları. O da Allah'ın izniyle oluyor tabii ama küfüre sapıyorlar. Deccal'in taraftarı oluyorlar. Onlar dünyaya hakim oldu. Son defa hadislerde de Peygamber Efendimiz'in bildirdiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya hakim olacak. İslamiyet dünyaya hakim olacak. Hazreti İsa ile birlikte inşallah.
İnşallah.
Bu dönemde dünya son zamanında İslamiyet'in son defa bütün dünyaya hakimiyetine sahne olacak. Ve o ana kadar görülmemiş bolluk, bereket, adalet, zenginlik, mesela hastalık olmayacak, sağlık konusunda ilerlemeler olacak. Teknoloji her yönde çok ilerleyecek. Bereket her yönde çok olacak. Doğal afetler Allah alem çok azalacak. Şimdi nasıl fazlaysa o zaman da Allah alem daha azalacak. Ve dünya daha öncesinde olmadığı kadar muhteşem, ihtişamlı ve adaletle, zenginlikle dolup taşacak.
Asr-ı Saadet dönemindeki gibi olacak inşallah.
Evet. Şimdi onun için bu gerçeği bilen ehli vicdan sahibi her Müslüman bu müjdeyi, bu kutlu haberi, bu güzel haberi sürekli müjdeleyip anlatması gerekir. Çünkü hadislerde Bediüzzaman Hazretleri'nin risalelerinde ve zaten ayette Allah vaat ediyor değil mi? İslamiyet'in hakim olacağını. Ahir zamanda yaşadığımız muhakkak bir gerçek. Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın yaşadığı da şu an yaşadığı bir gerçek. Dolayısıyla biz de Müslümanlar olarak İslam'ın birliği için, İslam'ın galip gelmesi için çaba sarf etmemiz lazım. Bir kere en büyük çaba da Hazreti Mehdi'nin varlığının, Hazreti İsa'nın varlığının ahir zamanda yaşadığımız gerçeğinin anlatılması olur. Yani en büyük çaba bu olur.
Bir destek haber olmak için.
Destek, evet, destek olmak için. Evet. En güzel destek bu şekilde olur bir kere en başta. Bu mutlu, kutlu haberi bildirip, insanları haberdar edip, evet, değil mi? Bu gerçeği hazırlamak en ilk görev olması gerekir inşallah.
İnşallah.
Ondan sonra da çağımızın putları nedir? Mesela Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Materyalizm ve Darwinizm diyor değil mi? Maddiyum ve tabiyum. Deccal'in dini olacak diyor. Hazreti Mehdi de bununla mücadele edecek diyor. Biz de Mehdi inşallah devrinde yaşadığımıza göre, mücadelede bu adı bu olduğuna göre, o zaman biz de mesela buna mücadele etmemiz gerekir inşallah. Ve insanlara da bu konuda hep bilinçlendirmemiz gerekir. İşte Mehmet Said Kotku Hazretleri'nde olduğu gibi birçok ehli sünnetten değil mi? İslam alimleri de bu gerçeği, bu hakikati müjdeleyip insanlara bildirmişlerdir. Allah razı olsun inşallah. Değil mi? Bu çağda yapılabilecek en güzel, en önemli vazifelerden birisi bu inşallah. Evet.
Bir insan zaten dini yaşıyorsa, böyle bir çabası varsa dini yaşamak için, Allah'ın dini olan İslam'ı yaşamak için, İslam'ın yeryüzüne hakim olması için de çalışıp çabalar. Bir defa anlatır, yaymaya çalışır. Eğer sen onu en güzel şekilde yaşıyorsan ve bundan zevk alıyorsan, zevk alarak yaşıyorsan, başta yakınların olmak üzere diğerlerinin de senin gibi zevk almasını istemez misin?
Yani tebliğ yapması lazım.
İstersin. Tebliğ yaparsın. Yani anlatırsın bu gerçekleri, yaymaya çalışırsın. Ki Allah'ın emri var bu konuda. Değil mi? Allah'ın iyiliği buyurup kötülükten men etmek gibi Allah'ın Kur'an'da muhkem ayetle farz kılınan bir görevlendirme var üzerimize hak olan.
Evet.
Bunu bu şekilde anlatmak, zaten yaymak gerekiyor. Bakıyorsunuz adamın kendine ait bir felsefesi oluyor. Onu çok benimsemiş oluyor. Onu canla başla kalkıp uğraşıyor. Onun için savaşıyor o fikri şey yapmak için, kabul ettirmek için. Adam bakıyorsun komünist. Bakıyorsun işte faşist. Ya da işte başka herhangi bir böyle bir izme tabi. Din dışındaki. Ama adam canla başla kalkıp gösteri yapıyor onun için. Gidiyor polisle çalışıyor. Ondan sonra şey yapıyor. Tabii polis çalışıyor, öyle bir şey demiyorum da. Yani hayatını göz önüne alarak bakıyorsun komünist adam dağa çıkmış. Değil mi? Kan döküyor işte, ölmekten korkmuyoruz biz falan şeklinde. Ama sen elinde bir gerçek var ve bunu en güzel şekilde de anlatabileceğin bir ortamı araman, araştırman, bulman ve buna göre hareket etmen gerekirken, fikirle, bilgiyle, ilimle bunu anlatman bu kadar kolayken kalkıp bunu yapmıyorsun. İşte bu yanlış, bu eksik.
Evet.
Yani öyle Allah'ın hoş görmediği bir davranış olur. Ve senin de samimi, ne kadar samimi olduğunla ilişkili aslında. Bu konuda ne kadar çalışıp çaba göstermen, senin konuya ne kadar, dini ne kadar yaşamayı istekli olman, dini ne kadar samimi olarak yaşadığınla bağlantılı.
İnşallah. İnşallah. Allah'ın rahmeti çok büyük mesela. Bu günümüzde Allah'ın rahmetinin de çok büyük tecellisini görüyoruz. Zira geçtiğimiz yüzyıllarda helak olan kavimler var. Mesela Müslüman olmayan, peygamberin karşısında ona karşı mücadele eden, sapkın inanışları ve sapkın adetleri olan kavimler çıkıyor. Allah onları helak ediyor. Neden? Diğer kavimlere örnek olsun diye. Fakat günümüzde şu an insanların haline baktığımızda, helak olan kavimlerin yaptığı, işledikleri günahların hepsinin günümüzdeki insanlar tarafından da yapıldığını görüyoruz. Ama Allah helak etmiyor. Neden? Çünkü Hazreti Mehdi döneminde yaşıyoruz. Allah'ın rahmetinin ve Hadi isminin tecellisi var. Allah belli bir süreye kadar dünyanın ömrünü uzatıyor. Evet. İnşallah. Şimdi afet dedim. Allah'ın helak etmesi dedim. Şimdi onunla ilgili bir videomuz var. Kasırga ve sellerle ilgili. Şimdi videomuzu izleyelim. İnşallah. Ondan sonra tekrar konuşmaya devam ederiz inşallah.
Tayfun, kasırga gibi atmosfer olayları da dünya üzerinde sıkça yaşanan afetlerdendir. Bu korkunç rüzgarlar kimi zaman evleri, binaları, ağaçları, elektrik direklerini, arabaları ve insanları fırlatıp savuracak kadar güçlü olur. Hortumların meydana getirdiği yıkıcı etkinin karşısında insanoğlu çaresizdir. Modern bir şehir, şiddetli bir fırtına sonrası yerle bir olur. İnsanların sahibi olmakla övündükleri yatlar ya da villalar birer çöp yığını haline gelebilir. Şiddetli yağmurlar nehirlerin taşmalarına ve sellere yol açıp önlerine gelen ne varsa bir anda yok edebilir. Tarih boyunca milyonlarca insan doğal afetler sonucunda yaşamlarını yitirmiştir. Bundan sonra da birçok insan aynı şekilde yaşamlarını yitirecekler. Ve bu insanların çoğu hayatlarının böyle bir şekilde sona ereceğini muhtemelen hiç düşünmemiş kimseler olacaklar. Önemli olan insanlara ölümü hatırlatan ve dünya hayatının geçiciliğini gösteren hikmetli birer uyarı olan bu felaketlerden ders alabilmektir. İnsan bu felaketleri düşünüp dünyanın hırsla bağlanmaya değmeyecek, sonsuza kadar yaşanamayacak bir yer olduğunu anlamalıdır.
Mas, sitesini gösterdin değil mi?
Evet, inşallah. Şimdi Allah'ın gücü çok büyük. Dünyadaki isterse bütün kuvvetleri Allah, yani insanları çok rahat bir şekilde helak edebilecek şekilde kılabilir. Allah'ın, çünkü sadece Allah'ın ol demesine ile ilgili bir konu bu. Allah ol derse kasırgalar, seller, insanların, kavimlerin yaşadığı yerleri değil mi, tarap edecek şekilde olabilir inşallah. Şimdi Hazreti Mehdi döneminde yaşıyoruz. Bir hadis okuyacağım günümüzde, yani bugünle ilgili. Günümüzle ilgili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde her şeyi bırakıp ona koşun diye buyurmuştur. Bizden olan hak üzere kaim Hazreti Mehdi aleyhisselam kıyam etmedikçe asla kıyamet kopmaz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu da Allah'ın izin verdiği bir zamanda olacaktır. Ona uyan kurtulur. Ondan geri kalan ise helak olur. Ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun. Mehdi aleyhisselam zuhur edince her şeyi bırakıp mümkün olan her vesileyle ona doğru koşunuz. Zira o Allah'ın halifesi ve benim vasımdır. Yani Peygamber Efendimizin, değil mi, soyundan gelen, yine Allah'ın dinini tebliğ eden, inşallah Allah'ın elçisidir o evet, zamandaki.
İnşallah.
Ve Peygamber Efendimizin buyruğu da bu yönde, Mehdi Aleyhisselam'a koşun.
Evet, günümüze kadar böyle her türlü çatışma, kan dökme, terör, öldürme, yaralama, hep bunlarla her gün geçmiyor ki yeni bir haber daha duymayalım. Son olarak Norveç'te yine bazı karışıklıklar şimdi başladı. Şimdi bakıyorsunuz, tabii ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışına kadar bu olaylar hızlanacak, bir artış olacak. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla beraber dinginliğe kavuşacak. Barış ve sevgi ortamı tesis olacak. Bütün dünyada bu olacak inşallah. Bakın Süleyman İbni Mace, çok ünlü bir sahih hadis kaynağı. Burada Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini nasıl tarif ediliyor? Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır. Mehdi Aleyhisselam için ifade ediliyor bu ifadeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak. Tek bir hadiste bakın hepsi özetlenmiş.
Evet.
Düşmanlık ve kin kalkacak. Ne demek düşmanlık ve kin? Yani toplumların birbirine düşman olması. Toplumların birbirine olan kini giderilecek. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bak işte ırklar arası fark yok diye izah edecek demek ki Mehdi Aleyhisselam. İşte bilimsel olarak ve felsefi açıdan da işte şeyler açısından da mantıksal açıdan da hem bilimsel açıdan da ikna edecek bu şekilde. Kap su ile dolduğu gibi, kap su ile nasıl doluyor? Hiçbir boşluk kalmadan doluyor değil mi?
Evet.
Kabın içinde işte orasında hava kabarcığı kalmış oluyor mu? Olmuyor. Tamamen yüzeyi tamamen her tarafı su ile doluyor. Su her yere, bütün girintileri girmiş oluyor çünkü. Evet. Girmedik yer kalmamış oluyor. Kap su ile dolduğu gibi bak. Peygamber Efendimizin çok açık ve net bir açıklaması maşallah. Yeryüzü barışla dolacak. Demek ki barışın girmediği yer kalmayacak.
Evet.
Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah. Din birliği de olacak. Din birliği ne demek? Demek ki İseviyet, Musevi kardeşlerimiz. Hepsi bir olacak. Allah'a İnanıyorum diyen bütün insanlar İslam dini altında birleşecek.
din birliği
inşallah, evet.
olacak inşallah. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Ne demek bu?
Herkes iman edecek.
Herkes iman edecek inşallah.
İnşallah.
Allah'tan başkasına tapılmayacak. Yalnızca Allah'a tapılacak inşallah. Savaşta ağırlıklarını bırakacak. Tabii ki savaş diye bir şey böyle bir şey olmayacak inşallah.
Ağırlıkları da.
Mesela savaşın olabileceği bir ortam olmayacak. Çünkü Hazreti Mehdi'nin zuhuru ile birlikte mutlak güvenin hakim olacağı bir zamanda savaşa evet. ihtiyaç kalmayacak. Dolayısıyla savaş için gereken araç ve gereçlere de ihtiyaç duyulmayacak.
Ağırlıklar bırakılacak. Evet.
Aynen öyle hocam, ağırlıklar bırakacak. Mesela bir de Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyti'nden gelen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'tan o kadar çok korktuğu, mesela gerges kuşunun titrediği gibi Allah'tan korktuğu evet. hadisinde söyleniyor inşallah. İnşallah. Yani çok muazzam bir şey. Mesela Cihat Hocam bugün bu konuya birazcık değindi. Mesela normal hayatta bakıyorsunuz, örneğin kurallar var değil mi hocam? Mesela trafikte falan olsun, kurallar var. Kameralar sürekli açık çekiyor mesela. Bir şey kurallara uymadığı zaman işte ceza geliyor. Bilmem bir şey, işte trafik polisleri falan ceza kesiyor. Mesela Allah'ın alnından tutup da denetlemediği hiçbir canlı yok. Allah'ın görmediği, hükmü etmediği hiçbir yer yok inşallah. Herkes Allah'ın kontrolü altında. Yani mesela burada Hazreti Mehdi'nin gerges kuşu gibi titreyip Allah'tan korkması, biz insanların da Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi Hazreti Mehdi'ye destek olun, onun yanında olun demesi, mesela böyle bir altın çağda yaşamamız mükemmel bir mucize inşallah. Evet.
Şimdi burada tabii ki kesin bir bilgiyle iman ettiği için Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'tan o derece korkuyor. Kesin evet. bir bilgiye ihtiyaç var. Kesin bilgiyle iman etmeye ihtiyacı var insanın. Ve bilgi çağındayız. Bilgiyle İslam hakim olacak. Burada da bir işaret var inşallah. Yani bilgiyle insanlar iman ettirilir. Yoksa başka türlü bir şekilde insanların bütün dünyanın İslam'ı kabul etmesi, Allah'tan başkasına tapılmayacak olmasının başka bir izahı zaten olmaz. İnşallah. Ve bunun içinde en güzel ortam var şu anda. İnternet buna hizmet ediyor. Mehdiyete hizmet ediyor. Bilginin anında bütün dünyaya yayılmasına hizmet ediyor. Yani
mesela biz az önce Cihat Hocam da söyledi, mesela Norveç'te olan olayı hani evet. biz şu anda buradan göremedik. Fakat ne yaptık? Medya organları, televizyonun, işte internetin hızlı gelişimi sayesinde mesela orada olan olayı anında buradan mesela görüp de haber alabildik evet. inşallah. Bu da zaten Hazreti Mehdi döneminin olduğunu ve Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği anlamına gelir.
Geliyor inşallah.
İnşallah bu da alametlerden bir tanesi inşallah. Evet. İnşallah. Hocam inşallah. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. İnşallah saat 22'de Adnan Oktar'la gece sohbetlerinde buluşmak dileğiyle. Hocamızın canlı sohbeti A9 TV, Harun Yahya TV ve ABA TV'den canlı olarak takip edebilirsiniz inşallah. Hayırlı günler.